Haramlar Allah'ın bizi başka boyalardan korumasıdır. Harama düştüğünüz zaman başka boyalarla boyanmışsınız demektir. Allah'ın boyasıyla başka boyaları karıştırmışsınız demektir. Namaz bir yönden insanı boyar. Zekat başka bir yönden eğitir. Oruç başka bir yönden eğitir. Hac başka bir yönden. Cihat başka bir yönden. Her bir ibadet Allah'ın insanı boyamasıdır. Her bir ibadet Allah'ın rengidir. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu tevhid anlayışıyla insanları boyar. Allah'ın dışında hiçbir varlığın ilah olarak görülmemesini ister. Her şey yaptılar. Mağazalar zincirine varıncaya kadar, dershanelere varıncaya kadar, okullara varıncaya kadar her şey yaptılar. Radyolar, televizyonlar, dergiler birçok şeyler yaptılar. Fakat hiçbir zaman gerçekten Allah'ın boyasıyla boyayacak olan eğitim projeleri geliştirmediler. O şekilde eğitmediler ve eğitilmemiş olan insanlardan hizmet bekliyoruz. Eğitilmemiş olan insanlardan, nefisleri ıslah edilmemiş olan insanlardan, alemleri ıslah etmelerini bekliyoruz. Bir geminin pusulası güneş olursa o gemi sapar mı? Bir hareketin de pusulası Kur'an olursa, Kur'an'ın hareket metodunu izleyecek olursa, Allah'ın işaretlerine dikkat edecek olursa, Allah'ın yola koyduğu işaretlere, buradan git, buradan gitme dediği o işaretlere dikkat edecek olursa, o hareketin sapması mümkün değil. Pusulası Kur'an olan bir hareket sapmaz.
Muhterem hocam, kıymetli misafirler, değerli halkımız, Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği olarak düzenlediğimiz Allah'ın boyasıyla boyanmak konulu konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Davetimizi duyarak Adana'dan, Elazığ'dan, Ankara'dan ve Malatya'dan programımıza teşrif eden, bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerimize ve siz değerli halkımıza teşekkür ediyor ve bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Konferanslar zincirinin bu yılki yeni halkasını gerçekleştirmek amacıyla bizleri sizlerin karşısına çıkartan Rabbimize hamd ediyor. Sizlerle bir kez daha birlikte olmanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Kıymetli misafirler, değerli halkımız, alemlerin Rabbinin yeryüzüne son müdahalesi Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve rehberimiz Kur'an-ı Kerim'le olmuştur. Bu iki kaynaktan beslenerek ortaya çıkan sahabe nesli kıyamete kadar tüm Müslümanların örneği olarak Allah'ın boyasıyla boyanmış ilk Müslüman cemaat, ümmetin ilk öncü nesli olmuştur. Aslında Kur'an ve sünnet Allah'ın boyasıydı. İşte İslam medeniyeti de Allah'ın boyasıyla boyanmış medeniyetin adıdır. Hayatın her alanında İzlerinin görüleceği bu medeniyetin ayak sesleri duyulurken İslam'ın yeniden dünya gündemine oturduğu ve Müslümanların uyanışının hızlandığı günümüzde ihtiyacımız olan İslami kimliğimizi tekrar gündemimize taşımak istedik. İşte bu amaçla böyle güzel bir gecede kutlu doğum haftasında sorumluluğumuzun gereği olarak yeniden sizlerin karşısındayız. Kıymetli misafirlerimiz, programımızın akışını size arz etmek istiyorum. Programımıza Yüce Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği Başkanı Sayın Mehmet Çevik Beyefendi'nin açılış ve selamlama konuşması yer alacak. Akabinde küçük bir kardeşimizden 40 yaşındasın adlı şiir dinletisi yer alacak. Daha sonra kendi beste ve yorumlarıyla Furkan İlahi ve Marş ekibi küçükler grubu huzurlarınızda olacak. Ardından akşam namazı için hazır olalım. Akşam namazını burada zeminde hep beraber kılacağız. Akşam namazının ardından Furkan İlahi ve Marş ekibi büyükler grubu huzurlarınızda olacak. Ardından konferansıyla muhterem hocamız Alparslan Kuytul Hoca Efendi sizlerle olacak. Hoca Efendi'nin konferansının ardından Furkan Tiyatro ekibinin özenle hazırladığı, beğeniyle izleyeceğinizi umduğumuz Gerçeği Arayış adlı tiyatro gösterimiyle programımız sona erecek.
Evet, dop dolu bir program bizleri bekliyor ve sizleri bekliyor. Evet, kıymetli misafirler, değerli halkımız, her zaman olduğu gibi yine Rabbimizin kelamıyla programımıza başlamak üzere Cumali Demirbağ kardeşimizi kürsüye davet ediyorum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ومن أظلم ممن كتم شهادة وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı Cumali Demirbağ kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Evet şimdi açılış ve selamlama konuşmasını yapmak üzere Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği Başkanı Sayın Mehmet Çevik Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim.
Muhterem Hocam, değerli protokol mensupları, kıymetli misafirler, Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz Allah'ın Boyasıyla Boyanmak isimli konferans ve etkinlik programına hoş geldiniz diyor. Konferansımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Öncelikle hizmetimizden bahsedecek olursak, hizmet halkamız 95'li yıllara dayanmaktadır. Bugünlere gelişimizde bizlere ışık tutan muhterem Alparslan Kuytun Hoca Efendi'ye huzurlarınıza teşekkür ediyor. Ve yine ihlaslı çalışmalarıyla hizmetimizin bugünlere gelmesine vesile olan diğer tüm kardeşlerime de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Derneğimizin gayesi geleceğimizin temeli ve kurucuları olacak neslimizi milletine faydalı, ilmi ve fikri seviyesi yüksek, edebi ve sosyal sahada gelişmiş, asrın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip ve aynı zamanda milli ve manevi duygularla donanmış, hayırlı işlerde toplumuna öncülük yapabilecek öncü bir nesil kurmaktır. Derneğimiz ihtiyaç sahibi ailelere aynı ve nakdi yardımlar yapmakta ve birçok öğrencinin de eğitim ve öğretim giderlerini karşılamaktadır. Ve siz duyarlı halkımızın maddi veya manevi destekleriyle inşallah derneğimiz bu gibi hizmetlerini arttırarak güçlendirecektir. Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği olarak kurulduğumuz andan itibaren eğitim ve hizmet çalışmalarına aralıksız devam etmekteyiz. İnşallah her yıl düzenleyeceğimiz konferans etkinlikleriyle, şiir ve makale yarışmalarıyla ve diğer kültürel etkinliklerle halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışacağız. Temel amaçlarımızdan birisi de sahih olan İslami anlayışın yeniden oluşması için gayret göstermektir. Eğitimin kadın erkek genç yaşlı demeden herkes için gerekli diye düşüncesiyle hareket eden derneğimiz Rabbani, ilmi ve şumurlu bir hareket ortaya koymaya çalışmakta ve inşallah bu düşüncelerini sürdürmeyi hedeflemektedir. Ve yine bugün inşallah Allah'ın boyası ile boyanmak konulu konferansımızı yapmamızdaki bir gayemiz bu boyanın yeniden anlaşılması, bu boyanın yeniden gündeme getirilmesi, yeniden masaya yatırılması. Çünkü ümmet şu anda Allah'ın boyasıyla değil farklı boyalarla karşı karşıya kalmakta, farklı boyalar ümmete güzel gösterilmekte ve Allah'ın boyasının dışında farklı boyalar aramaktadır. İnşallah hocamız bizleri bu konuda bu gece bizleri bilgilendirecektir. Özlemle beklemiş olduğumuz İslam'ın adımları bugün birçoklarını korkutmakta ve bundan dolayı bizlerin Allah'ın boyasına yeniden sarılmamız ve Allah'ın bizlerden istemiş olduğu boyayı yeniden bürünmemiz için bizlere büyük görevler ve büyük sorumluluklar düşmektedir. Bundan dolayı bizler inşallah bu görev ve sorumlulukları yerine getirir isek Allah Azze ve Celle'nin de bizim gayretimizle bize yardımını görmüş bulunuruz. Ve son olarak ümmetin ve neslin kurtuluşu için bugüne kadar hizmet vermiş olan bütün büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anar, bu amaç uğrunda mücadele veren tüm kardeşlerimize Allah'tan yardım dileriz. Ve farklı bir etkinlik programıyla yeniden sizlerle buluşmak temennisiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.
Allah'ın boyasına bak. Allah'tan daha güzel boyası olan kimdir? İşte biz ona ibadet ederiz. Bakara suresi 138. ayet-i kerime meali. Sayın Mehmet Çevik Beyefendi'ye açılış ve selamlama konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim gayretlerini artırsın, çalışmalarını bereketlendirsin inşallah.
Evet, şimdi sırada bir şiir dinletimiz var. Hatice ve Fatma Nur kardeşimiz bizlere şiir okuyacaklar. Her ikisini huzurlarınıza davet ediyorum.
günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemleri rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni taz yurdundasın. Sana tutan ne olmadı kadınlar? Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni taz yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde sana meftun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut erişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun gelip sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın, Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da üçsüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz gidiyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil, şefkat yayıyor kokun, güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın, dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın, hadi gel, bekletme yar. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel, bekletme yar. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar, Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın, Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden ve nokta nokta her yerden salat, selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimizi sabahsın. Sen Nebiyullahsın. Sen Habibullahsın. Sen Resulullahsın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş-ı âlâ. bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma'sı Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım diyesin geliyor aklınıza. Niye çıkardılar ki yüzünden seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni? Seni alemlere rahmet kılana. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alıcı atlarda. 125.000 sahabi anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Necar oğlanın küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştum onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar onların kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyorlar. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i âlâ duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıktın. Ve mübarek ellerin dizine vurarak görüyor musunuz ne kadar güzel dedin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemiştik senden? Sevdiğini bile bile. İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yeni yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ki de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına biz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiyse namenna. Duyduk, İtaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelme.
Hatice ve Fatma Nur kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gel, kurut bu çağın kargaşasını. Seninle beklenen şafaktır şimdi. Beton duvarlarda bir çiçek açar. Dolaşır her yerde Kur'an müjdesi. Hangi yöne baksam ufuk görünür. Toprağın altından yürür ordular. Bir yeni vakitler geldi diyorum. İçimde sürekli ayak sesleri. Yiğitler, toplanın cihada doğru. Her yürek çağlasın bir Bedir gibi. Şehitlik mümine yeni bir doğuş. Alnında sürekli secde gülleri. Bir ömür beklemek kahır yüküdür. Dağlar kente yürür. Mekan kımıldar. Gönülden gönüle bir sevda akar. Bugün olmazsa yarın, bir gün mutlaka. Bugün olmazsa yarın, bir gün mutlaka. Furkan İlahi Marşı gibi minikler grubu huzurlarınıza.
Müneşi dudakları
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Furkan İlahi ve Marş ekibi, küçükler grubuna huzurlarınıza bu güzel yorumların dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim gayretlerini artırsın inşallah. Evet, kıymetli kardeşlerim, değerli halkımız, şimdi sırada namaz var. Akşam namazını birlikte kılacağız.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Allahu Ekber. Allahu Ekber. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
Merhaba ey İbrahim'in duası. Merhaba ey İsa'nın müjdesi. Merhaba ey Kur'an'ın tebliğcisi.
Furkan İlahi Marş ekibi, büyükler grubu huzurlarınıza.
Ey iman edenler, kurtarma sevdasıdır. İslam yalnız ahlak ibadet değil, İslam müminlerin davasıdır.
İslam yalnız ahlak ibadet değil, İslam müminlerin davasıdır. İşte bu iman, işte bu iman.
Kalmaz zikir cihazdan asayi. edin, iman edin.
Kalplere girerse Allah sevgisi, zorluklara göğüs gerer kaçınmaz. Vallahi omuzlar da olsa dahi, çekinmez.
Vallahi omuzlar da olsa dahi, tüm dünyaya meydan okur çekinmez. İşte bu iman, işte bu iman, böyle buyurdu bizi yaratan. İşte bu iman, işte bu iman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر دقت edin yaratmakta hükmetmekte ancak Allah'a aittir
بسم الله الرحمن الرحيم قل أأنتم أعلم أم الله siz mi iyi bilirsiniz yoksa Allah mı?
Kainata hükmetmeyi, insanlığı yönetmeyi
siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı?
Nefisleri ıslah eden bir düzeni yaratmayı
siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı? Siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı?
Rabbi göğe hapsedene, yeryüzü bizim diyene, insanlığa zulmedene, biz karşıyız, biz karşıyız.
Biz karşıyız, biz karşıyız, zalimlere biz karşıyız. Biz karşıyız, biz karşıyız, kafirlere biz karşıyız.
Kuşatıcı bir sistemi
siz bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı?
Hiç kimseyi ayırmadan adaletle hükmetmeyi
siz bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı? Siz bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı?
Kur'an'a can duşu dilen davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız.
Biz karşıyız, biz karşıyız, zalimlere biz karşıyız. Biz karşıyız, biz karşıyız, kafirlere biz karşıyız.
Madem yeryüzü Allah'ı onun dediği olmalı
siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı?
Madem herkes noksan aciz insan haddini bilmeli
siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı? Siz mi bilirsiniz yoksa yaratan Allah mı?
Rabbi göğe hapsedene, yeryüzü bizim diyene, insanlığa zulmedene, biz karşıyız, biz karşıyız. Kur'an'a çağ dışı diyen, kendisini ilah sayan, davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız.
Biz karşıyız, biz karşıyız, zalimlere biz karşıyız. Davamızda engel olan kafirlere biz karşıyız. Biz karşıyız, biz karşıyız, zalimlere biz karşıyız. Davamızda engel olan kafirlere biz karşıyız. Davamızda engel olan
kafirlere biz karşıyız. Dikkat
dedi. Yaratmakta, emretmekte Allah'a aittir. Dikkat edin. Yaratmakta, emretmekte Allah'a aittir. Dikkat edin. Yaratmakta, emretmekte Allah'a aittir.
Davamızda engel olan kafirlere biz karşıyız. Davamızda engel olan kafirlere biz karşıyız.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Resulullah rotasıyla yol alır isek sabırla, Rabbimizin boyasıyla boyanırsak kurtuluruz.
Rabbimizin boyasıyla boyanırsak kurtuluruz. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizim inananda. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizi binananlar.
Kur'an sünnetten sapmayan, geri adımlar atmayan, sahabeyi aratmayan, öncülerle kurtuluruz.
Sahabeyi aratmayan, öncülerle kurtuluruz. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizim inananlar. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizim inananlar.
Bizleri imandan alın, cemaat ve kuvvet bulun. Müminlerin kardeş bilip sarılırsa kurtuluruz.
Müminlerin kardeş bilip sarılırsa kurtuluruz. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizim inananla. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizim inananlar.
Birleşirsek yalnız haktan, hassas olursak kuluktan, Allah'ın ipine toplan, sarılırsak kurtuluruz.
Allah'ın ipine toplan, zafer bizim inananlar. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizim inananlar.
Nasre verdi yüce Rasul, yıkıldı bak Bizans Kisra. Edinirsek tevhidi yol,
devrilecek amel. Edinirsek tevhidi yol, devrilecek Amerika. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizim inananlar. Üzülmeyin, gevşemeyin, zafer bizim inananlar. Zafer bizim inananlar.
Zafer bizim inananlar. Allahu Ekber.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Siz 3 sınıfa ayrıldığınız zaman amel defteri sağ elinden verilenler yok mu? Ne mutludur o sağ ashabı. Amel defteri sol elinden verilenler ne bedbahtır o sol ashabı. Allah yolunda yarışıp öne geçenler yok mu? Onlar öne geçmiş öncülerdir. Onlar Allah'a yaklaştırılmış olanlardandır. Onlar nimetlerle donatılmış naim cennetlerindedir.
Resulün muşlusu öncü nesil geliyor müminler haberdar olsun. Geliyor müminler haberdar olsun. Allah'ın hükmünü yeniden hakim
kılacak dünyaya müjdeler olsun. Kılacak dünyaya müjdeler olsun.
Hakla sebat eden taizden uzak bir nesil geliyor mübarek olsun. Bir nesil geliyor mübarek olsun. Bu neslin eline beklenen şafa
doğacak dünyaya müjdeler olsun. Doğacak dünyaya müjdeler olsun. Kur'an'ı sünneti çağında sunup muzaffer edecek Hakk'ın nurunu. Muzaffer edecek Hakk'ın nurunu. İnsanlık onunla doğru yolunu bulacak dünyaya müjdeler olsun. Bulacak dünyaya müjdeler olsun. Devhizan çağını dünyaya diki canlansın yeniden yüce adalet. Canlansın yeniden yüce adalet. İnşallah İslami bir medeniyet kuracak dünyaya müjdeler olsun. Kuracak dünyaya müjdeler olsun.
Ahlak-ı Rabbani yolun Rabbani. Rabbim nasip etsin bize Furkan'ı. Rabbim nasip etsin bize Furkan'ı. İnsanlık bekliyor umutla onu.
Gelecek dünyaya müjdeler olsun. Gelecek dünyaya müjdeler olsun.
Canını malını Rabbine satın. En öne geçirmiş yüce davayı. En öne geçirmiş yüce davayı. İnsanı saptıran bütün putları
kıracak dünyaya müjdeler olsun. Kıracak dünyaya müjdeler olsun. Kur'an'ı sünneti çağına sunup Kur'an'ı sünneti çağına sunup
Thank you.
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tevhid!
Muhterem hocamızı kürsüye davet etmeden önce geçmiş hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. 1965 yılında dünyaya gelen Hoca Efendi, ailesinden ve çevresinden aldığı dini eğitimle İslam'ı seven bir genç olarak yetişti. Toplumun içinde bulunduğu durum ve Hoca Efendi'nin sorumluluk duygusu onu çeşitli İslami ilimleri öğrenmeye ve İslam'ı tebliğ etmeye yöneltti. Yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden mezun olduktan sonra Mısır'ın El Eser Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesinde tamamladı. Temeli 1980 yılına dayanan bu hareket, Allah'ın yardımı, Hoca Efendi ve gayretli birkaç insanın fedakar çalışmaları ile 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak filizlenmiştir. Hoca Efendi'nin en büyük amacı, Rabbani metotla İslami hizmetler yapan, tüm meselelere sahabe nesli gibi Kur'an ve sünnet penceresinden bakan, iman, ibadet, ahlak, cihat gibi Kur'an'da bulunan tüm vitaminleri alınması gerektiği kadar alabilen öncü bir neslin ortaya çıkmasıdır. İslam ümmetinin kurtuluşunun alim ve aydın vasıflı insanların yetiştirilmesinden geçtiğine inanan Hoca Efendi, bu amaçla yıllardır talebeleriyle derslerine devam etmektedir. Şimdi konferansı için kendilerini kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam, buyurun efendim.
Hocam buyurun lütfen.
Olursunuz, o zaman yeryüzünde sözünüz geçerli olur. Ne zaman ırkçılığı bırakırsınız, ne zaman aşiretçiliği bırakırsınız, ırkçılık ve aşiretçilik Allah'ın boyasının dışında bir boyadır. Allah Azze ve Celle Allah'ın boyası buyururken demek istiyor ki Allah'ın boyası nasıl ki boya görünür, Allah'ın boyası da görünecek. Nasıl ki boyayı görüyorsunuz, bir şeyin üzerine boya sürdüğünüz zaman o boya alttakini kaybediyor. Artık boyayı görüyorsunuz, alttakini görmüyorsunuz. Aynen öyle Allah'ın boyasıyla boyanmış olanlar o boyayı üzerlerinde gösterecekler. Çekinmeyecekler, Allah'ın boyasıyla övünecekler, Allah'ın boyasından daha güzel boya kimin boyasıdır diyecekler. Övünç duyacaklar, utanç duymayacaklar. Başörtüsünü savunurken savunmayacaklar. Allah'ın boyası bu diyecekler. Özgür olduğum için başımı örtüyorum demeyecekler. İnsan hakları için başımı örtüyorum demeyecekler. Başka şeyler söylemeyecekler. Ben Rabbimin boyasıyla boyanmak istiyorum diyecekler. Rabbimin boyasından daha güzel boya yoktur diyecekler. Harama düştüğünüz zaman başka boyalarla boyanmışsınız demektir. Allah'ın boyasıyla başka boyaları karıştırmışsınız demektir. İşte Hristiyanların yaptığı da o oldu. Onlar akıllarınca takva sahibi olmak istediler. Yememeyi, içmemeyi, evlenmemeyi, ruhbanca bir hayat yaşamayı takva gördüler. Allah'ın boyasını daha da koyulaştırmaya kalktılar. Hiç kimsenin Allah'ın boyasını koyulaştırmaya hakkı yoktu.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, Antep'te daha evvel birkaç defa konferans düzenlemiştik ama bu salonda ilk defa düzenliyoruz. Gayretli kardeşlerimizin gayretlerinin sonucunu bugün burada görüyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Tarih boyunca Allah Azze ve Celle peygamberler göndermiş, yeryüzünde kendinin istediği şekilde bir medeniyet kurmak için İnsanoğlunun bozulmuş olan boyasını, bozulmuş olan fıtratını yeniden Allah'ın istediği hale getirebilmek için sürekli olarak peygamberler gönderilmiş. Ama insanoğlu her seferinde peygamberlerin boyasını, Allah'ın boyasını bozmuştur. Peygamberlerin gönderiliş gayesi buydu. Bozulmuş olan hayat düzenini, bozulmuş olan fıtratı yeniden Allah'ın istediği hale getirmek. İnsanların bir kısmı takva sahibi olabilmek maksadıyla dinde ifrata gider, aşırıya gider, Allah'ın boyasını bozarlar. Bir kısmı kolay bir din arayışı içerisinde olduğu için Allah'ın dinini bozar. Bir kısmı Allah'ın boyasının rengini koyulaştırmaya çalışır. Bir kısmı Allah'ın boyasının rengini daha da açmaya çalışır. Tarih boyunca olan hadise bundan ibarettir. Ve Allah Azze ve Celle de yeniden yeryüzüne müdahale eder. Ve yeniden insanlara nasıl bir dünya istediğini, nasıl bir insan tipi istediğini insanlara gösterir. İnsanoğlunun zayıf yaratılmış olduğunu biliyoruz. Zayıf yaratılmış olan insan kendisine hem fucur, fıskı fucur, günah hem de takva ilham edilmiş olan insanoğlu Allah'ın göndermiş olduğu dini kısa sürede bozmaya kalkışmıştır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı hatırlayın. belki Nuh Aleyhisselam'dan bile daha çok çekmiş olan Musa Aleyhisselam, ümmetinin dönekliğinden dolayı çok çekmiş olan Musa Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle onu gönderdiği zaman onunla birlikte birçok mucizeler de göndermiş olduğu halde, asa mucizesi, yedi beyda, yani elini koynuna sokar, çıkardığı zaman bembeyaz olurdu. Tufan, kıtlık, çekirge, haşerat, kurbağa, kan, denizin yarılması gibi bir sürü mucizeler kendisine verilmiş olduğu halde, insanlar Hazreti Musa'nın yıllarca talebeliğini yapmış olmalarına rağmen, bu mucizeler yıllar içerisinde verilmişti çünkü kendisine. Yıllarca Hazreti Musa'nın talebeliğini yapmış olanlar, Hazreti Musa ile birlikte bütün bu mucizelere şahit olanlar ve denizden geçenler ve denizin içerisinden kendilerine yollar açılmış olanlar, az ileride putperest bir millet gördükleri zaman Hazreti Musa'ya demişlerdi ki, bize de böyle bir put yapsana ey Musa, bizim putumuz yok dediler. Hazreti Musa Aleyhisselam hayretler içerisindeydi. Yıllardan beri bunlar Hazreti Musa'nın talebesiydiler. Fakat Musa Aleyhisselam ile birlikte olmalarına rağmen, kısa bir zaman evvel birçok mucizeler görmüş olmalarına rağmen, yine de az bir süre geçtiği halde hemen şirke tekrar düşmek ile karşı karşıya kaldılar. Hazreti Musa'dan put istiyorlardı. Yeni bir ilah istiyorlardı. Hazreti Musa onların arasında olmasına rağmen hemen Allah'ın boyasını, tevhidi değiştirmek istiyorlardı. Şirke tekrar bulaşıyorlardı. Tarih boyunca olan hadise bu. Çünkü yıllarca İsrailoğulları, Hazreti Musa'nın ümmeti, Firavun'un esareti altında kalmış, Kıptilerin esareti altında şahsiyetlerini kaybetmişler, özgürlüklerini unutmuşlar, şahsiyetsiz bir toplum haline gelmişler ve sürekli olarak köle ruhuna sahip olmuşlar. Allah Azze ve Celle onları yeniden şahsiyetlerine kavuşturabilmek için Hazreti Musa'yı gönderdiği halde, onlar, Hazreti Musa onların arasında olmasına rağmen yeniden o eski günlerin etkisiyle, Firavun'un esareti altında kaldıkları yılların etkisiyle, şahsiyetleri bozulmuş olduğu için tekrar putperest olmak istediler. İşte durum böyle olduğu için, yani insanoğlu çok hızlı bir şekilde fıtratı bozulmaya müsait bir varlık, çok hızlı bir şekilde iman esaslarından kopabilecek olan bir varlık, zor günlerde Allah'a yalvaran ama o zor günler geçtikten sonra ise insanları ilahlaştıran bir varlık, savaş yıllarında Allah'tan yardım isteyen, ya Rabbi bizi kurtar diyen, savaş yılları geçtiği zaman Allah'tan kopan, savaş yıllarında Allah'a sarılan, düşmana saldırırken Allah Allah diyerek saldıran, topraklarını savunurken Allah'tan yardım isteyen, fakat Allah Azze ve Celle onları kurtardığı zaman yeniden Allah'a ortak koşan bir varlık. Sanki dün kendilerini kurtaran Allah değilmiş gibi düşmanlarının ahlakıyla ahlaklanan insanlar. Dün Allah'tan yardım isteyip de Avrupa'yla savaşanlar, Allah Azze ve Celle onları Avrupa'nın şerrinden kurtardığı zaman Allah'ı terk edip Avrupalı olmaya kalkışanlar. İnsanoğlu çok hızlı bir şekilde Allah'tan kopmaya temayül göstermektedir. Her ne kadar bütün insanoğlu İslam fıtratı üzere yaratılıyorsa da, Peygamberimizin buyurduğu gibi her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Fakat daha sonra annesi babası onu Yahudi yapar, Hristiyan yapar, Mecusi yapar. Allah Azze ve Celle onları muvahhid insanlar olarak yarattığı halde çevreleri onları değiştirir. İslam fıtratı üzere yaratılmış olmalarına rağmen bu fıtratı çok kısa bir sürede bozarlar.
Sıbgatallah ve men ahsanu minallahi sıbga ve nahnu lehu abidun. Allah'ın boyası. Kimdir o Allah'ın boyasından daha güzel boyaya sahip olan? Allah insanları kendi istediği boyayla boyamak istiyor. Ve insanoğlunu daha doğumundan itibaren ruhlar alemindeyken Allah Azze ve Celle kendi boyasıyla boyuyor. Yeryüzüne geldiği zaman Allah'ın istediği bir kul olsun diye. Fakat daha sonra çevresi kendisini ya Hristiyan yapıyor, ya Yahudi yapıyor, ya ateist yapıyor. Durum bu. Dolayısıyla insanoğlu İslam fıtratı üzere yaratılmış olsa da yine de kısa bir süre içerisinde bozulabilecek olan bir varlık. Peygamberin ashabı olsa da, peygamberle oturuyor kalkıyor olsa bile, onun derslerinde sohbetlerinde bulunuyor olsa bile, yine de kendini kontrol altına almadığında kısa bir sürede Allah'ın boyasının dışında başka boyalar edinebilecek olan bir varlık. Bütün peygamberler Allah'ın boyasıyla boyamak için gönderildiler. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu tevhid anlayışıyla insanları boyar. Allah'ın dışında hiçbir varlığın ilah olarak görülmemesini ister. Bizim boyamızın en temelinde bu var. Bizim medeniyetimizin en temelinde tevhid anlayışı var. Allah'tan başka bir otorite, Allah'tan başka bir ilah ve Rabb'ı tanımamak, bunun üzerine bina edilebilir bütün İslam medeniyeti. Allah'tan başka ilahlar tanındığı müddetçe hiçbir zaman İslam medeniyeti kurulamayacaktır. Çünkü İslam medeniyetinin temelinde bu vardır. Allah'ın dışındaki bütün ilahların reddedilmesi. Allah Azze ve Celle bu şekilde kendisinden başka ilah olmadığını peygamberlerin lisanıyla anlattı. Kendisinin sadece yaratıcı olmadığını, rızık verici olmadığını, hay ve kayyum olmadığını, aynı zamanda melik olduğunu, aynı zamanda hakim olduğunu defalarca ifade etmiş olmasına rağmen, hatta bize değil sadece bizim ruhlarımıza bile Allah Azze ve Celle bunu öğretmiş olduğu halde yine de insan yeryüzüne geldiği zaman Allah'ın dışında başka Rabler edinmeye başlar. Bizim ruhlarımıza Allah Azze ve Celle sormuştu. Elestu bi rabbikum? Kalu bela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti Allah Azze ve Celle. Rabbimizsin demiştik. Daha babalarımızın sülbündeyken, babalarımızın belinde bir siperin durumundayken, bir görüşe göre, ikinci bir görüşe göre annelerimizin rahmine düştükten sonra, çeşitli aşamalardan geçtikten sonra, sperm aşamasından, alak aşamasından, mudga aşamasından ve sonunda başka bir yaratılışla yaratıldığımız o aşama, yani bize ruhun verilmiş olduğu o aşamaya geldiğimiz zaman, işte o zaman Allah Azze ve Celle bize ruh verdiğinde sormuş ruhumuza, Elestu bi rabbikum, ben Rabbiniz değil miyim demişti, kalu bele. Evet demişti bütün ruhlar. Annemizin rahminde şekillenmeye başladığımız zaman, bize ruhun verildiği anda Allah Azze ve Celle ruhumuza sormuştu. İkinci görüş, üçüncü görüşe göre kişi akıl bali olduğu zaman, aklı başına geldiğinde, kendini tam olarak hissetmeye başladığında, insanlığının farkına vardığında, akıl bali olma dediğimiz olay gerçekleştiği zaman, işte o zaman Allah Azze ve Celle bizim ruhumuza sormuş, Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bele. Evet demişlerdi insanoğlu. Bütün ruhlar hepsi kabul etmişlerdi. Bu bütün insanoğlunun Müslüman olarak doğduğunu gösteriyor. Bütün insanoğlu Allah'ın Rablik sıfatını kabul ederek dünyaya geliyor. Hatta bir rivayete göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin tamamı, Adem'in nesli, bütün insanoğlu, hepsi Hazreti Adem Aleyhisselam yaratıldığından, hepsi Allah Azze ve Celle'nin ol demesiyle oldurulmuş, bütün insanoğlu o anda yaratılmış ve Allah Azze ve Celle onların ruhlarına sormuştu. onların ruhlarını yaratmış ve o ruhlara sormuştu. Elestu bi rabbikum. Ta Adem aleyhisselamın zürriyeti daha onun belindeyken Allah azze ve celle onun zürriyetinden gelecek olan bütün insanları yaratmış. Bütün insanlar ruhlarını yaratmış ve onlara sormuştu. Elestu bi rabbikum. Rabbiniz değil miyim demişti. Kalu bele, evet Rabbimizsin demiştik hepimiz. Allah azze ve celle elestu bi halikukum demedi. Ben sizin yaratıcınız değil miyim diye sormuyor. Ben sizin rızkınızı veren değil miyim diye sormuyor. Dünyayı, kainatı idare eden ben değil miyim diye sormuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruyor. Nasıl ki Alak suresinde de o şekilde başladı. Vahyin ilk başladığı şekil de odur. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezi alleme bil kalem. Allemel insane ma lem ya'lem. Oku yaratan Rabbinin adıyla. Oku ama kafana göre değil. Rastgele bir şekilde değil. Yaratan bir Rabb var. O Rabbin adıyla oku. Yaratıcı bir Rabbin, yaratıcı bir Allah'ın adıyla oku demedi Allah Azze ve Celle. Daha ilk ayetinde Allah Azze ve Celle kendisinin yaratıcı sıfatı üzerinden, onun üzerinde durmaktan evvel Rab sıfatı üzerinde durdum. Yaratan ama Rab olan Allah'ın adıyla oku. Rab demek bu demekti. Terbiye eden demek. Kainatı idare ettiği gibi insanı da idare etmek isteyen, kainata kanunlar koyduğu gibi insana da kanunlar koyan, kainatı kendi rengiyle boyadığı gibi insana da kendi rengiyle boyamak isteyen zat demek. Allah Azze ve Celle sadece ilah değil, sadece Halık değil, sadece Rahman Rahim değil, Semih Basir değil, aynı zamanda Rab olan bir Allah. Öyle bir Allah'a iman edeceksiniz. Rab olan bir Allah, insan oğluna kendi istediği boyayı gönderen bir Allah, kendi istediği gibi terbiye eden bir Allah. Bu şekilde bir Allah'a inanmayan, insanı terbiye etmek için peygamberler gönderen, kitaplar gönderen, böyle bir Allah'a inanmayan hakikatte iman etmemiştir. Allah azze ve celle insanı boyamak isteyen bir Allah'tır. Onun için tevhid akidesini gönderdi. İnsanlar tevhid akidesini bozmuşlardı. Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren gönderilen din tek dindi. Allah'ın dini tektir. Bir Allah'ın 10 tane dini olacak değildi. Bütün peygamberlere tevhid anlayışı verildiği halde insanoğlu tevhidi sonradan bozdu. Allah'ın dışında Rabler edinmeye başladı. Krallarını Rableştirdiler. Onların emrine girdiler ve onların boyasıyla boyandılar. Allah'ın boyasından müstani olmak isteyenler, Allah'ın boyasını kabul etmek istemeyenler, Allah'a karşı özgür olmak isteyenler, Allah'ın dünyasında yaşayıp da, Allah'ın verdiği rızıkları yiyip de, yine de Allah'a kulluk yapmak istemeyenler, onlar kullara kulluk yapmaya başladılar. Allah'ın boyasına razı olmayanlar, insanların boyasıyla boyanmaya başladılar. Her birinin kendine göre tanrı anlayışı gelişti. Yahudilerin bir tanrı anlayışı vardı. Onlara göre Allah Azze ve Celle öyle bir Allah'dı ki insana benzeyen bir Allah. Onların inanmış olduğu Allah, Tevrat'taki Allah, insanlara hırsızlığı tavsiye eden, Hazreti Musa'nın diliyle insanlara hırsızlığı tavsiye eden bir Allah idi. Onların inanmış olduğu İbrahim aleyhisselam, kendi karısını af buyurun satan bir adam idi. Onların inanmış olduğu Allah, Hazreti Yakup aleyhisselamla güreş tutan ve sonra da mağlup olan, Hazreti Yakup tarafından yenilen bir Allah, sağ tarafı, sağ böğrü incitilmiş olan bir Allah. Allah Azze ve Celle'nin böyle olması mümkün müydü? Güya onların inanmış olduğu Allah, öyle bir Allah'tı ki Hazreti Adem o günahı işlediği zaman, o meyveden yediği zaman, Adem'i arıyor ve cennette Adem'i bulamayan bir Allah. Bu Allah, Allah mıdır? Böyle bir Allah anlayışı geliştirdiler. Allah Azze ve Celle onlardan sonra nice peygamberler gönderdi. Sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da gönderdi. Aynı millete, İsrailoğullarına, Yahudilere. O da onlara gönderilmiş son peygamberdi. İsrailoğullarına gönderilmiş son peygamber. O da anlattı onlara bu anlayışın yanlışlığını. Yeniden boyamaya çalıştı onları tevhid anlayışıyla. Fakat bu sefer de Hazreti İsa'yı ilahlaştırdılar. Halbuki İsa Aleyhisselam onları Allah'ın boyası dışındaki diğer boyalardan kurtarmaya çalışıyordu. Onun için gönderilmişti. Onlar Hazreti İsa'yı da tanrılaştırdılar. Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesinden ötürü onu ilah gördüler. Sen dediler ilah mısın, nesin? Nasıl oluyor da ölüleri diriltiyorsun? Sen dediler körlerin gözünü açıyorsun. Sen gayipten haber veriyorsun. Sen evlerimizde sakladığımız yiyeceklerin yerlerini söylüyorsun. Sen körlerin gözünü açıyor, alacalıları iyileştiriyorsun. Bu şifayı veren sensin dediler. Sen ilahsın dediler. Sen Tanrı'nın oğlusun dediler. Barnabas İncil'inde İsa Aleyhisselam bunu reddeder. Der ki İbrahim Aleyhisselam ateş yakmadı. İlah mıydı? Hazreti Musa için deniz yarıldı. İlah mıydı? Falan peygambere şu mucize verildi. Filan peygambere de şu mucize. İlah mıydı? Bana da bunları veren Allah'tır. Ben ilah değilim demesine rağmen bütün peygamberler aynı dava için gönderilmiş olmasına rağmen hiçbir peygamber kendisine kendisinin ilahlığına davet etmediği halde Hazreti İsa'yı da tanrılaştırdılar. Bunların bir kısmı İsa sevgisinden bu günaha girdiler. Akıllarınca İsa'yı çok seviyorlardı. Bir kısmı Hazreti İsa sayesinde bedava cennete girebilmek için İsa'yı tanrılaştırdılar. Çünkü İsa Tanrı'nın oğlu olacaktı ki ve İsa gelecek, çarmıha gerilecek. Onların itikadına göre söylüyorum. İsa gelecek, çarmıha gerilecek ve böylece bütün İsa'yı Tanrı olarak görenler günahtan kurtulacaklar. Çünkü onlara göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın günahından ötürü bütün insanoğlu günahkar olarak doğmaktadır. Onun içindir ki çocuklarını vaftiz yaparlar. Günahkar olarak doğmuş olan çocuğu Hristiyanlaştırmak için sarımtırak bir suyun içerisine batırırlar. Vaftiz derler adına. Güya bu şekilde çocuğu Allah'ın boyasıyla boyamış olduklarını inanırlar. Sıbğatallah ve men ahsanu minallahi sıbğa. Sizin zannettiğiniz gibi değil diyor Allah Azze ve Celle. Ey Hristiyanlar, siz çocuklarınızı o sarı suya batırmak suretiyle Allah'a kul yapacağınızı zannediyorsunuz ama Allah'tan fersah fersah uzakta olduğunuz halde, Allah'ı bırakmış İsa'yı tanrılaştırmış olduğunuz halde, Ruhul Kudüs'ü tanrılaştırmış olduğunuz halde şimdi çocuklarınızı o suni boyalarla boyamaya çalışıyorsunuz. Halbuki Allah'ın boyasından daha güzel boyayı kim yaratabilir? Onlar Hazreti İsa'yı tanrılaştırmak suretiyle bedava cennetin yolunu arıyorlardı. Ben size neden Allah'ın boyasını bozduklarını anlatmaya çalışıyorum. Neden Hazreti İsa'yı tanrılaştırdılar? Sebebini anlatıyorum. Neden Hazreti İsa'ya Tanrı diyorlar? Allah'ın oğlu diyorlar. Onun sebebini açıklıyorum. Hazreti Adem'in günahından ötürü bütün insanlığı günahkar olarak görenler, sanki Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'in günahını bağışlayamamış, bağışlayamayan bir Allah, onların inandığı Allah böyle bir Allah ve sonra biricik oğlu İsa'yı göndermiş yeryüzüne. İsa çarmıha gerilecek, acılar çekecek ve ondan sonra insanoğlu günahlarından kurtulmuş olacak. Sanki Allah insanın günahlarını affedemiyor. Sanki Allah Adem'in günahından ötürü tüm insanlığı günahkar olarak kabul ediyor. Bunların inandığı Allah böyle bir Allah idi. Allah anlayışlarını değiştirmişlerdi. En temeli değiştirdiler. Dinin ruhunu öldürdüler. Artık ruhsuz bir din, bir ceset meydana getirdiler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed'i gönderiyordu.
sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan 1400 küsur sene evvel işte bir gün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ediyordu. Yeniden Allah'ın boyasıyla boyayacaktı insanları. Yeniden düzeltecekti şirki. Tevhid anlayışını yerleştirecekti. Öyle değil, şöyle diyecekti. Yanlış anladınız diyecekti. Kiminiz İsa'ya olan sevginizden ötürü, kiminiz daha takva sahibi olabilmek için, her neden ise kiminiz bedava cennete girebilmek için, sonuçta Allah'ın boyasını bozdunuz ve Allah Azze ve Celle kendi gerçek boyasını gönderiyor. Size yeniden boyasını gönderiyordu Allah Azze ve Celle. Ruhbanlığın sebebi bu. Cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar denilmiş. Bir insan cahil ise ve cahil adam takva sahibi olmak istiyorsa, onun sapması da takvasıyla birlikte artacaktır. Ne kadar takva sahibi olmak isterse o kadar sapması artacaktır. İşte Hristiyanların yaptığı da o oldu. Onlar akıllarınca takva sahibi olmak istediler. Yememeyi, içmemeyi, evlenmemeyi, ruhbanca bir hayat yaşamayı takva gördüler. Allah'ın boyasını daha da koyulaştırmaya kalktılar. Hiç kimsenin Allah'ın boyasını koyulaştırmaya hakkı yoktu. Allah'ın farz kılmadığını farz kılmaya hakkı yoktu. Allah'ın takva olarak görmediğini takva olarak görmeye hakkı yoktu. Bir kısmı bu şekilde daha takva olabilmek için ruhbanlığı seçtiler. Dinde aşırıya gittiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tehlikeyi hissettiği zaman çok kızmış idi. Kendisinin evine gelen 3 tane sahabi peygamberimizin evdeki halini merak ediyordu. Sordular, Allah Resulü evde nasıl davranır, ne yapar? Hanımları dediler ki sizin gibi bazen bize yardım eder, bazen namaz kılar, bazen Kur'an okur, bazen istirahat eder dediler. O 3 kişi bunları az gördüler. Dediler ki o peygamber olduğu için, günahsız olduğundan dolayı, sevabı çok olduğundan dolayı az yapıyor. Biz daha fazla yapmalıyız dediler. İçlerinden birisi dedi ki ben bundan sonra her gün sabaha kadar namaz kılacağım, geceleri uyumayacağım. Diğeri dedi ki ben bundan sonra karımdan boşanacağım, bir daha evlenmeyeceğim. Diğeri dedi ki ben de bundan böyle her gün oruçlu olacağım. Hiç orucu ara vermeyeceğim. Onların bu konuşmaları peygamberimize anlatıldığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızdı ve buyurdu ki vallahi benden daha takva sahibi olamazsınız. Her kim benden daha takva sahibi olacak olursa, benim sünnetimi aşacak olursa o benden değildir. Ben evlenirim de, ben geceleri uyurum da, ben bazen oruçlu olurum, bazen oruçlu olmam. Her kim beni geçecek olursa o benden değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmaya çalışıyordu? Ümmetini ifrata gitmekten korumaya çalışıyordu. Allah'ın boyasını daha da koyulaştırmalarından korkuyordu. Daha çok koyulaştırmaya kalkacaklar, daha sonra da onu kaldıramayacaklar. Ve yanlış din onları dinsizliğe götürecek. Aynen Hristiyanların yaptığı gibi. Bugün Batı aleminin dinsiz olmasının sebebi budur. Bugün Batı'da Hristiyanlık hakim değil. Bugün Batı'da İsevi bir hareket mevcut değil. Bugün Batı'da buna benzer İsevilik adına toplantılar düzenleniyor değil. Bugün Batı'da Hristiyani bir hareket mevcut değil. İslam aleminden her tarafta İslami hareketler zuhur ederken Batı'da dinsizlik hareketleri zuhur ediyor. Bunun sebebi o yanlış dinleri olmuştur. Engizisyon mahkemelerinde binlerce bilim adamını idam edince elbette ki insanları dinden soğuttular. Bilimle çatıştılar. Yanlış dinlerinin yanlışlığını ispat eden bilimi afaroz etmek istediler. Bilim adamlarını idam ettiler. Diğer taraftan onlar ruhbanlaştırmaya çalıştılar. Hiçbir insanın kabul edemeyeceği bir hayatı önerdiler. Akıllarınca daha takva sahibi olacaklardı bu şekilde. Halbuki daha takva olamadılar ve dinsizliğe doğru gittiler. Yanlış din onları dinsiz yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin bu duruma düşmesinden korkuyordu.
yeni bid'atlerin çıkmasından korkuyordu. O yüzden kullu bid'atin dalale buyurdu. Her bid'at dinde olmayan ama dine sokuşturulan, dinden gibi zannedilen her hurafe bid'at, buna bid'at diyoruz. Bu bid'atların her birisi dalalettir, sapmaktır buyurdu. Her sapma sonuç itibariyle ateştedir dedi. Bu şekilde ümmetini bid'atlerden korumaya çalışıyordu. Çünkü insanlar önce farz olmayan bir şeyi farz kılar, Allah'ın boyasını daha da koyulaştırmaya kalkar. Sonra da motorları onu çekmez. O ağır dini kaldıramazlar ve sonra da tamamen dinden soğumaya başlarlar. Onu bildiğinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bid'atlerin önünü almaya çalışıyordu. Bir kısmı takva sahibi olmak için, bir kısmı Allah'ın dinini basitleştirmek ve kendisine kolay hale getirmek için Allah'ın boyasının tonunu açmaya çalıştılar. Farz olan bir takım şeyleri farziyetten çıkarmaya çalıştılar. Deminkilerin aksine bunlar da farz olan şeyleri farz gibi görmek istemiyorlardı. Haram olan şeyleri haram gibi görmek istemeyen Müslüman tipler ortaya çıkmaya başladılar. Bugün mesela öyle bir İslam anlayışı verilmeye çalışılıyor ki bunun adına ılımlı İslam diyorlar. Hakikatte bu son 5-10 sene içerisinde geliştirilmiş olan bir İslam anlayışı değil. Aslında bu 100-200 yıldan beri var olan ama adı konulmamış olan İslam anlayışı. İslam'ı sadece ibadetten ve ahlaktan ibaret gören bir din anlayışı. Öyle bir ılımlı İslam ki Batı medeniyetini kabul eden, Batı'nın kılık kıyafetini kabul eden öyle bir İslam anlayışı ki kendini Batı'ya benzetmeye çalışan, biraz Müslüman biraz da Batılı, modern Müslüman bir insan hali. Bu şekilde bir İslam anlayışı. Öyle bir İslam anlayışı ki Amerikan emperyalizmine karşı koymayan, ondan hiç bahsetmeyen, siyasete müdahale etmeyen bir İslam anlayışı. Öyle bir İslam anlayışı ki kadınların kılık kıyafetlerini darlaştırdıkça darlaştıran, cazip hale getirdikçe cazip hale getiren, bununla İslam adına yapan bir İslam anlayışı. Tesettür defileleri düzenleyen bir ılımlı İslam anlayışı. Manken olan kadınları erkeklerin önünde kırıta kırıta yürüttüren bir İslam anlayışı. Bunun adına ılımlı İslam dediler. Öyle bir İslam ki Allah'ın gönderdiği İslam'ın renginin tonunu açan bir İslam anlayışı. Kıymetli kardeşlerim, ister o rengin tonunu açın, isterseniz koyulaştırın, hata etmiş olacaksınız. İster ifrat, ister tefrit, hata etmiş olacaksınız. Allah Azze ve Celle'nin boyasından daha güzel boya olabilir mi? Rabbena veb'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayetik ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim. İbrahim ve oğlu İsmail öyle dua ediyorlardı. Ey Rabbimiz dediler, kıyamete yakın ahir zamanda bir peygamber gönder. Bizim neslimizden bir peygamber gönder. Onlara senin ayetlerini okuyacak. Onlara kitabı ve hikmeti öğretecek. Ve sonra onları temizleyecek. Başka boyalardan onları temizleyecek olan bir peygamber gönder. Hazreti Muhammed'in gelmesi için dua ediyordu İbrahim ve oğlu İsmail. O yüzden peygamberimiz öyle der. Ben İbrahim'in duasıyım. Babam, atam İbrahim'in duasıyım. İsa'nın müjdesiyim, yani İsa'nın verdiği müjdeyim. Anamın gördüğü rüyayım demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim aleyhisselam böyle bir peygamberin gelmesi için dua ediyordu. Bir peygamber gönder ya Rabbi. Ahir zamanda bir peygamber gönder. Senin ayetlerini onlara okuyacak. Onları tezkiye edecek, temizleyecek olan bir peygamber. Onlara hikmeti öğretecek. Onlara doğru bakışı öğretecek. Senin baktığın gibi meselelere bakabilmeleri için hikmetin verilmiş olduğu peygamber gönder ya Rabbi. Ve o peygambere öyle bir ümmet ver ki onlar onun getirmiş olduğu boyayı kabul etsinler. O peygamberin onları boyamasına müsaade etsinler. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yeni bir ümmet meydana getirmek için gayret gösteriyordu. Kur'an-ı Kerim 23 yılda indi. Neden toptan bir defada inmedi? Çünkü insanoğlunun bir defada değişmesi mümkün değildi. Ondan dolayı Kur'an tenzil ile iner. 23 yılda her gün 3-5 ayet şeklinde. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin hedefi sadece bir devlet kurmak değil, bir medeniyet meydana getirmek idi. Bir medeniyetin meydana gelebilmesi için insanların yavaş yavaş Allah'ın boyasıyla boyanması gerekiyordu. Eğer Ebu Bekirlerle, Ömerlerle Medine'de bir İslam medeniyeti kuracaksa Allah Azze ve Celle, onlar Peygamberimizden sonra İslam medeniyetini devam ettireceklerse, o halde onlar Allah'ın boyasıyla boyanmalıydılar. Onun için Allah Azze ve Celle 23 yılda kitabını indirdi. Her gün bir taraflarını boyadı. Bir gün şununla, bir gün namaz ile, daha sonra zekat ile, daha sonra oruçla ve hac ile Allah her gün boyuyordu Müslümanları. Namaz bir yönden insanı boyar, zekat başka bir yönden eğitir, oruç başka bir yönden eğitir, hac başka bir yönden, cihat başka bir yönden. Her bir ibadet Allah'ın insanı boyamasıdır. Her bir ibadet Allah'ın rengidir. Haramlara gelince Allah'ın istemediği boyalardır onlar. İşte Allah Azze ve Celle bir takım şeyleri farz kılar ki kullarını kendi istediği boyayla boyamak için ve bir takım şeyleri de haram kılar ki kullarının renginin değişmemesi için. Haramlar Allah'ın bizi başka boyalardan korumasıdır. Harama düştüğünüz zaman başka boyalarla boyanmışsınız demektir. Allah'ın boyasıyla başka boyaları karıştırmışsınız demektir. Allah'ın boyasıyla başka boyaların karışması durumunda Allah'ın boyası kalmayacaktır. Müslüman Allah'ın boyasıyla boyanmış kimse, kafire gelince onlar Allah'ın boyasının üzerini örtmüş olan kişiler, başka bir boya sürmüşler Allah'ın boyasının üzerine. Artık Allah'ın boyası görünmüyor onlarda. Münafıklara gelince onlar Allah'ın boyasıyla küfür boyasını, Allah'ın boyasıyla Allah'ın dışındaki boyaları birbirine karıştırmış olan kimseler, renksiz olan kimseler, her renge giren kimseler, münafıklar da böyle olan kimseler. Allah Azze ve Celle Allah'ın boyası buyururken demek istiyor ki Allah'ın boyası nasıl ki boya görünür, Allah'ın boyası da görünecek. Nasıl ki boyayı görüyorsunuz, bir şeyin üzerine boya sürdüğünüz zaman o boya alttakini kaybediyor. Artık boyayı görüyorsunuz, alttakini görmüyorsunuz. Aynen öyle Allah'ın boyasıyla boyanmış olanlar o boyayı üzerlerinde gösterecekler. Çekinmeyecekler. Allah'ın boyasıyla övünecekler. Allah'ın boyasından daha güzel boya kimin boyasıdır diyecekler. Övünç duyacaklar. Utanç duymayacaklar. Başörtüsünü savunurken savunmayacaklar. Allah'ın boyası bu diyecekler. Özgür olduğum için başımı örtüyorum demeyecekler. İnsan hakları için başımı örtüyorum demeyecekler. Başka şeyler söylemeyecekler. Ben Rabbimin boyasıyla boyanmak istiyorum diyecekler. Rabbimin boyasından daha güzel boya yoktur diyecekler. Hak olan İslam'dır diyecekler. Başka hak kabul etmiyorum diyecekler. Bunun gururunu taşıyacaklar. Bunun gururunu taşıyacak. Allah'ın boyasıyla övünç duyacaklar. Namaza gidiyorum diyecekler. Bir işim var da işimi halledeyim de geleyim demeyecekler. Ben namaz kılmaya gidiyorum diyecekler. Riyakarane söylemeyecekler. Gururla söyleyecekler. Allah'ın boyasıyla boyanmış olmanın gururunu taşıyacaklar.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Allah'ın boyası nasıl ki görünüyor, aynı şekilde içimize de nüfuz etmeli. Mesela bir kumaşı boyadığınız zaman içine nüfuz eder. Hem ön yüzeyi hem de arka yüzeyi aynı rengi alır. İşte aynen öyle Allah'ın boyasıyla boyanmış olanlar, bir taraftan şekilsel olarak Allah'ın boyasıyla boyanacaklar, diğer taraftan gizli olarak kendi iç alemlerinde Allah'ın boyasıyla boyanacaklar. Hem dışları hem de içleri Allah'ın boyasıyla boyanacak. Ve nasıl ki güneşin altında kalan renkler soluyorsa, gayri İslami devletlerin baskısı altında kalan Müslümanlarda da o Allah'ın boyasının solduğunu görüyoruz. Gayri İslami devletlerin veya medeniyetlerin baskısı altında, onların kültürü altında kendi kültürlerini kaybeden Müslümanlar görüyoruz. Yavaş yavaş grileşen Müslümanlar görüyoruz. O baskıdan kendini kurtaramamış ve onların rengine boyanmaya doğru giden Müslümanlar görüyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle diyordu ki, sadece ruhunuz değil, sadece bedeniniz değil, boyanız da Allah'tan olacak. Yani tevhid anlayışı, dinin ruhu sadece bu değil, aynı zamanda bedeniniz, yani ibadetleriniz de Allah'tan olacak. Aynı zamanda şekliniz, şemaliniz de Allah'tan olacak. Yani ben meselenin ruhuna bakarım deyip de şekil önemli değil demeyeceksiniz. Şekil de önemli, hatta boyası bile önemli. Allah Azze ve Celle o yüzden ruhunu da gönderdi, bedenini de gönderdi bu dinin. Diğer taraftan boyasını da gönderdi. Ben boyayı bile sana bırakmadım dedi. Sıbgat Allah demek bu demek. Ben boyayı bile sana bırakmadım. Ben seni İslam fıtratı üzere yarattım. Ama sonradan seni çevren değiştirecek. O yüzden ben sana peygamberler göndererek yeniden o boyayı tekrar tazelemek istedim. Fıtratullah demek sıbgatullah. Allah'ın boyası Allah'ın fıtratı. Allah'ın boyası Allah'ın sünneti. Allah'ın boyası Allah'ın dini. Allah'ın boyası bu manalara geldiği gibi başka manalara da gelmektedir. Allah Azze ve Celle'nin boyasıyla boyanmak demek, Allah nasıl yaratmış ise o fıtratı korumak demek, Allah nasıl yaratmış ise o fıtrata müdahale etmemek demek. Fakat kıymetli kardeşlerim, Allah'ın boyasını bozanlar neden bozdular? Biraz evvel bir kısmı takva sahibi olabilmek için dedim. Güya daha takva sahibi olabilmek için Allah'ın boyasını bozdular. Bir kısmı daha kolay bir din meydana getirebilmek için Allah'ın boyasını bozdular. Bir kısmı da kendi menfaatlerine uygun insanlar meydana getirebilmek için Allah'ın boyasını bozarlar. Avrupa neden bizim kültürümüzü değiştirmek ister? Neden kültür emperyalizmiyle bizim kültürümüzü değiştirmek ister? Neden bize modern hayatın medeni hayat olduğunu zannettirmek ister? Modern hayat başka bir şey, medeni hayat başka bir şey. Siz kılık kıyafetinizi modernleştirdiğiniz zaman modern bir insan olabilirsiniz. Fakat medeni olmuş olmazsınız. Siz yaşam araçlarınızı, kullandığınız araç ve gereçleri değiştirdiğiniz zaman modern bir insan olabilirsiniz. Siz güzel bir arabaya bindiğiniz zaman, cep telefonu kullandığınız zaman, güzel elbiseler, güzel evler, siz o durumda modern bir insan olabilirsiniz. Fakat medeni sayılmazsınız. Medeniyet eğitimle alakalı bir meseledir. Modern olan bir insan, gayri medeni bir insan olabilir. Ama onlar bize modern olmakla medeni olmayı aynı zannettirdiler. Çünkü onların üretmiş olduğu malları, ürünleri kullanalım diye, onların o modern hayatın ürünlerini onlardan alalım, kullanalım diye, onların zengin olabilmesi için o malı, ürettikleri o malı bir yerlere satmak zorundaydılar. Nüfus mal kadar artmıyordu. Makine geliştikçe gelişiyor. Makine geliştiği için dün bir makineden şu kadar ürün çıkarken birkaç sene sonra makinenin gelişimiyle 10 kat ürün çıktı. Daha sonra 100 kat, belki 1000 kat ürün veren makineler icat edildi. Halbuki nüfusları o kadar artmıyordu. O zaman bütün dünyaya satmak zorunda kaldılar. Bunun için de bütün dünyanın kültürünü değiştirmek zorundaydılar. Onların kültürünü almazlarsa eğer insanlar, onların mallarını da almayacaklardı. O yüzden bize modern hayatı medeni hayat diye yutturmak zorundaydılar. Allah'ın boyasını o yüzden değiştirmek zorundadırlar. Neden değiştiriyorlar? İşte sebeplerinden birisi de bu. Bizi değiştirmek zorundalar. Onların o şirk anlayışına sessiz kalmamız için, onların üretmiş olduğu ürünleri kullanabilmemiz için, onlar bundan dolayı bizi değiştirmek zorundaydılar. Ya biz onların mallarını alacaktık, yahut da onlar o malları satamayacaklardı. O yüzden biz değişmek zorundaydık. O yüzden bizi değiştirdiler. Allah Azze ve Celle Peygamberimize öyle bir din nasip etti ki, eğer o dine sarılmış olsaydı Müslümanlar bu oyunları anlayabileceklerdi. Bu şekilde 23 yılda sahabe-i kiram yetiştirildi. Allah'ın boyasıyla boyandılar. Öyle güzel örnekler verdiler ki, Allah'ın boyasıyla boyananlar, başkalarının da Allah'ın boyasıyla boyanmasını istiyorlardı. Gidiyorlar, tebliğ ediyorlardı. Efendimiz Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye hoca olarak gönderiyordu. Bu Mus'ab gidecek, Medine'de İslam'ı öğretecekti. Es'ad bin Zürare ile birlikte faaliyet yapacaklardı. Bir gün Es'ad bin Zürare kendisinin akrabası olan Sa'd bin Muaz'ın ve Useyd bin Hudayr'ın Müslüman olmasını istiyordu. Mus'ab bin Umeyr'e rica etti. Onlarla konuşur musun dedi. Mus'ab konuştu Useyd bin Hudayr ile. Gelmişti Useyd. Onları kovmak için gelmişti halbuki. Ne yapıyorsunuz burada demeye gelmişti. Milletimizin dinini değiştirmek mi istiyorsunuz demeye gelmişti. Belki de onları öldürmeye gelmişti. Fakat Mus'ab, Allah'ın boyasıyla boyanmış olan Mus'ab, insanların da Allah'ın boyasıyla boyanmasını istiyordu. Ve bir dakika beni dinler misin dedi. Bir şeyler söylemek istiyorum sana. Kabul etmezsen yine kabul etme dedi. Bunun üzerine Usayd onu dinledi ve ona Allah'ın kelamından bazı ayetler okudu Mus'ab. Ve Usayd bin Hudayr orada iman ediyordu. İman etti ve la ilahe illallah dedi. Bu dine nasıl girilir dedi. Dediler ki elbiseni temizle. Temiz bir elbise giy. Güzel bir banyo yap. Sonra gel la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Ve sonra kalk iki rekat namaz kıl dediler. Bunları yaptı Usayd bin Hudayr. Daha sonra Sa'd bin Muaz'ın da iman etmesini istiyordu. Sa'd bin Muaz'ın da ona gitmesini ve Mus'ab'ın ona da anlatmasını istiyordu. Allah'ın boyasıyla boyananlar başkalarının da o boyayla boyanmasını istiyorlardı. Gayret gösteriyorlardı. Ve Sa'd bin Muaz'a geldi ve onun Mus'ab'a gitmesini sağladı. Senin akraban olan Es'ad bin Zürare'yi bazı kabileler öldüreceklermiş dedi. Böyle haber aldım dedi. Bu şekilde Es'ad bin Zürare'nin ve Mus'ab bin Umeyr'in yanına gitmesini sağladı. Gitti. Sa'd bin Muaz onları da kovmak niyetiyle gidiyordu. O da aynı niyetle gidiyordu. Kabul etmek niyetiyle değildi. Fakat oraya vardığı zaman Mus'ab bin Umeyr kendisiyle konuşmak istedi. Bir dakika dedi, beni dinler misin? Sana bir şeyler söylemek istiyorum. Söyle dedi Sa'd bin Muaz. Ve ona İslam'ı anlattığı zaman Mus'ab bin Umeyr o da kabul ediyordu. Allah'ın boyasıyla boyanan adam başkalarının da Allah'ın boyasıyla boyanmasını ister. Bunu istemeyenler Allah'ın boyasıyla boyanmamışlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını öyle bir şekilde eğitmişti ki onların hayatlarında o kadar çok misal var ki Allah'ın boyasıyla boyananlar kardeş oluyorlardı. Allah'ın boyasıyla boyananların hayatı değişiyordu. Allah'ın boyasıyla boyananların yalnızca fikirleri değişmiyordu. Bir gün Efendimiz'e bir misafir geliyordu. Efendimiz evine haber etti. Evde yiyecek yoktu. Kainatın efendisi, peygamberler peygamberinin evinde yiyecek yoktu. O yüzden Efendimiz buyurdu ki, benim bu misafirimi kim ağırlayacak? Kim bunu evine götürecek, yemek yedirecek? Sahabeden birisi ben ya Resulallah dedi. Bir rivayete göre Zeyd'di bunu söyleyen, Zeyd bin Sehel. Ve Allah Resulü'nün misafirini aldı götürdü evine. Hanımına dedi ki evde yiyecek var mı? Hanımı yok diyecekti kendisine. Az bir yiyecek var. Onu da çocuklarımız için ayırmıştım. Akşam yemeği için onlara verecektim. Kocası kendisine der ki gelen misafir Allah'ın Resulü'nün misafiri. Sen o yemeği getir misafirin önüne koy. Akşam karanlık çöktüğü zaman o yemeği getir misafirin önüne koy. Ve sonra da yanlışlıkla yapmış gibi yap ve mumu söndür. Ayağın takılmış gibi yap, mumu söndür. Ben misafirle beraber oturacağım. Yiyor gibi yapacağım ama yemeyeceğim. Çünkü o yemek ancak bir kişilik yemekti. Ancak misafire kafi gelecek kadardı. Öyle yaptı kadıncağız. Çocukları akşamdan uyuttu kocasının dediği gibi. Çocukları akşamdan uyuttu. Ve mumu da yanlışlıkla sönmüş gibi yaptı ve mumu söndürdü. Kocası misafirle beraber oturdu, yemek yiyordu güya. Ses yapıyordu ama aslında yemiyordu. Bu şekilde bütün yemeği misafirine ikram etti. Misafirin karnını doyurdu. Sabah oldu. Sabah olduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dün gece ne oldu? Dün gece ne oldu dedi. O sahabi bir şey olmadı ya Resulallah dediyse de, saklamak istediyse de, yapmış olduğu o hareketi, o güzel hareketi saklamak istediyse de, Efendimiz'e vahiy gelmişti. Hayır dedi, dün gece bir şey olmuş olmalı. Çünkü Allah Azze ve Celle Haşr suresinde ayet indirdi. Ve yusirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasasa. Onlar öyle müminlerdir ki Allah'ın boyasıyla boyanmış olanlar öyle kimselerdir ki kardeşlerini tercih ederler. Onların kendi ihtiyaçları olsa bile, kendileri aç olsalar bile onlar kardeşlerini tercih ederler. Allah bu ayeti indirdi. Dün gece mutlaka bir şey olmuş olmalı dedi. Evet dedi sahabim.
Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Dün gece bir şey olmuş olmalıydı. Vahiy geliyordu. Kıyamete kadar okunacak olan kitapta Allah Azze ve Celle bu olayı bize hatırlatacak olan bir ayet indiriyordu. Onlar öyle müminler ki, öyle bir eğitimden geçmişler ki onlar kendileri aç olsalar bile kardeşlerini tercih ederler. Onlar kendi menfaatleri için Amerika'ya yardım etmezler yani. Onlar kendi menfaatleri için Irak halkını terk edip de Amerikan askerlerine yemek ekmek göndermezler yani. Ve yusirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasasa. Onlar kendilerini değil kardeşlerini tercih ederler. Böyle bir eğitimden geçenler sağlam oldular. Böyle bir eğitimden geçenler, onlar hiçbir zaman davalarından dönmediler. Allah Azze ve Celle onları boyamıştı. Abdullah bin Huzafe radıyallahu an Rum askerleri tarafından o ve bazı Müslümanlar esir alınmışlardı. Kral onu tehdit ediyordu. Gel dedi, gel benim dinime gir, sana makam vereceğim. Gel benim dinime gir, seni yanımda kıymetli bir insan yapacağım. Abdullah radıyallahu anh diyordu ki, vallahi billahi sen bütün varlıkların hepsini bana versen, sen krallığını bile bana versen, sen bütün Arapların sahip olduğunu da bana versen, ben yine de Allah'ın dininden zerre kadar uzaklaşacak, sapacak değilim diyordu. O zaman kral kendisini tehdit ediyordu. Güzellikle olmayacağını anlayınca o zaman onu tehdit etti. O zaman seni öldürürüm dedi ve asılmasını emretti. Ellerini ayaklarından astılar ve taşlanılmasını emretti. Taşladılar. Kral özellikle tembih ediyordu. Kafasını atmayın dedi. Tehlikeli yerlerini atmayın. Ellerine ve ayaklarına atın. Kralın bir gayesi vardı. Abdullah'ın imanının seviyesini kontrol etmek istiyordu. Ellerine ve ayaklarını attılar ama ondan zerre kadar taviz koparamadılar. Bunun üzerine kral indirin dedi. İndirdiler ve kaynar suyun içerisine koymak üzereydiler. Kaynar suyun içerisine koyacaklardı ki kral tekrar teklifte bulundu. Gel dedi benim dinime gir kurtul. Gel benim dinime gir, benim yanımda kıymetli bir insan ol. Yoksa kaynar suyun içerisinde yanacaksın dedi. Bütün bunlara rağmen Abdullah radıyallahu anh hiçbir geri adım atmayınca o zaman kral onun o durumdan çıkartılmasını emretti. Ve dedi ki ona, madem ki bu kadar sağlam adamsın, madem ki bu kadar kendi dininden eminsin, hiç olmasa gel benim başımdan öp. Hiç olmasa gel benim başımdan öp de senin salı vereyim dedi. Abdullah radıyallahu an ona diyecektir ki, yalnız beni salı verecek olursan kabul etmem. Benle beraber bütün Müslüman esirleri de serbest bırakacaksın. Yoksa beni öldür gene senin başını öpmem. Böyle bir boyanma, öyle bir boyanma ki artık başka boyaları kabul etmeyecek kadar boyanma. Kral onun dediğini kabul etmek zorunda kaldı. Böyle bir insan hayretler içinde kalmıştı. Hayran kalmıştı bu insana. Ve bu teklifi kabul ediyordu kral. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu anh, ben kurtulacağım ve bütün Müslümanlar kurtulacak. Sadece bir kafirin başını öpmüş olacağım. Bununla bir şey olmaz dedi ve kralın başını öptü. Ve bu şekilde bütün Müslümanlar da onunla beraber kurtulmuş oldular. Bu olayı gelip Hazreti Ömer'e anlattılar. Hazreti Ömer kalktı ve Abdullah'ın başından öptü. Vallahi dedi, herkesin üzerine bir borçtur ki Abdullah'ın başından öpsün. Çünkü bu baş öpülecek bir baştır dedi. Allah'ın boyasıyla boyananlar böyle bir hale giriyorlardı. Ama kıymetli kardeşlerim, böyle bir eğitimden geçmeden, böyle bir eğitimden geçmemiş olduğu halde kısa sürede büyük işler yapmaya kalkışan insanlar töredi. Hormonlama yöntemiyle, hatırlayın, yaşı müsait olanlar, bu işin içerisinde olanlar hatırlarlar. 80'li yıllarda mesela herkes giriyordu kitapçılara ve gördüğü kitabı alıyor okuyordu. O kendisine gerekiyor mu gerekmiyor mu, henüz o noktaya gelmiş mi gelmemiş mi bilmeden giriyordu kitapçıya, alıyor ve okuyordu. Belki kendisine ağır gelecek olan şeyleri de okuyordu. Hakiki imanla iman etmeden, ibadetleri güzelleşmeden, ahlakı güzelleşmeden cihadı öğreniyordu mesela. Böyle olunca imana ulaşmamış, ibadetleri güzelleşmemiş, ahlakı güzelleşmemiş olan insanlar, bu insanlara cihadı öğretecek olursanız bunlardan mücahit olmaz. Olsa olsa anarşist olur. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını kademe kademe eğitiyordu. Fakat Türkiye'de böyle olmadı. Sağlam olmayan insanlarla büyük işler yapılmaya kalkışıldı. Sağlam olmayan yöntemlerle, sağlam olmayan eğitim projeleriyle, nakıs eğitim projeleriyle kamil insanlar çıkacak zannedildi, çıkmadı. Ve bu şekilde sağlam olmayan insanlar dökülüverdiler. Rüzgar ne zaman eserse o zaman döküldüler. Halbuki sağlam olan bir metotla eğitilmiş olsaydılar, hak geldiği zaman batıl zail olacaktı. Allah Azze ve Celle o şekilde buyuruyordu. De ki ey Resulüm, cel hak ve zehekel batıl. Hak geldi ve batıl zail oldu. Yani hakkı eğer getirecek olursanız batıl zail olur demek bunun manası. Siz hakkı getirin. Hakkı getirmediğinizden dolayı batıl zail olmuyor. Hakikatte batıl arizidir, geçicidir. Tevhid aslidir. Bütün insanların fıtratı hakikatte tevhid anlayışına göredir. O yüzden tevhid daima kalıcıdır. Ama şirke gelince, batıla gelince o asli değildir. O arizidir. Onun için eğer tevhidi getirecek olursanız o takdirde batılın zail olduğunu, kaybolduğunu göreceksiniz. Suyun köpüğü gibi, sabun köpüğü gibi gidiverdiğini göreceksiniz. Bugün hak var olduğu halde neden peki Müslümanlar hakka sahip olmalarına rağmen neden yeryüzüne batıl zail olmuyor? Neden? Madem ki hak bugün de elimizdedir. Neden bugün batıl zail olmuyor? Çünkü hak bir metotla ortaya konulmadı. Hak bir metotla ortaya konulmadı. Onun içindir ki hak galip gelemedi. Hak, hakkı anlamış olan, Allah'ın boyasıyla boyanmış olan bir kadro ile ortaya konulmalıydı. Allah'ın boyasıyla boyanmış olan insanlarla ortaya konulmalıydı. Allah'ın boyasıyla boyanmış olan fertlerle ve cemaatlerle, teşkilatlarla ortaya konulmalıydı. Allah'ın boyasıyla boyanmış olan devletlerle ortaya konulmalıydı. Hatta Allah'ın boyasıyla boyanmış olan ümmeti Muhammed ile ortaya konulmalıydı. Ancak o şekilde batının batıl olduğunu insanlara gösterebilirdik. Ancak o şekilde batının o bitmiş olan değerlerinin yerine İslam değerlerini koyabilirdik. Batının değerleri tükenmiştir. Batının bugün insanoğluna vereceği bir şey kalmadı. Demokrasi diyorlar mesela, başka bir şey diyebiliyorlar mı? Demokrasiden başka bir şey vaat edebiliyorlar mı? Modern hayattan başka bir şey vaat edebiliyorlar mı? Demokrasinin de ne olduğu bugün dünyanın halinden belli. Her gün birbirini yiyen partiler, birbirini yiyen insanlar, birbirini öldüren kardeşler. Churchill'in dediği gibi, demokrasinin beşiği olan İngiltere'nin eski liderlerinden Churchill'in dediği gibi, öyle diyordu Churchill, demokrasi berbat bir şeydir dedi. Ama berbatların içerisinde en az berbat olanıdır demişti. Beğenmiyordu yani. Şimdi batının insanlığa sunduğu şeyi batılılar kendileri beğenmiyorlardı aslında. Başka bir şey sunabiliyorlar mı insanlara? Mesela Amerika oraya müdahale ederken, Irak, Afganistan'a müdahale ederken neyi getireceğini vaat ediyor? Demokrasiden başka bir şey vaat edebiliyor mu? Peki demokrasinin bugün yeryüzünden meydana getirdiği medeniyet nasıl bir medeniyettir? Amerikan demokrasisinin, Avrupa demokrasisinin meydana getirdiği medeniyet nasıl bir medeniyettir? Onların boyası işte böyle bir dünya meydana getirdi. Kan revan içerisinde, ahlaksızlık içerisinde yaşayan bir dünya. Anasını babasını sokağa atan bir nesil. Kadınları şehvet aracı olarak gören bir nesil. Maddeye manadan daha çok değer veren bir nesil. İşte onların boyası. Allah'ın boyadığı asırlara gelince o asırlarda huzur vardı. O asırlarda kainatın sahibine kulluk ediliyordu. Ona şirk koşulmuyordu. O asırlarda aileler aileydi. O asırda anne babalar sokaklara atılmıyordu. O asırlarda Allah'ın boyasıyla boyanılmış olduğu asırlarda insanlık nasıldı, şimdi nasıl? Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَى Kimdir Allah'ın boyasından daha güzel boyaya sahip? Kimdir Allah'ın boyasını kabul etmediği halde, benim boyam dediği halde, insanları daha güzel bir boyayla boyamış olanlar kimlerdir? Kafirler istiyorlar ki onlara karşı yumuşaklık gösteresin. Alttan almanı istiyorlar. Biraz onlardan gibi görünmeni istiyorlar. Biraz renkleri böyle karıştırmanı istiyorlar. Gelip sana tekliflerde bulunuyorlar. Gel şöyle ol, böyle ol diyorlar. Gel bir yerde uzlaşalım, anlaşalım diyorlar. Onlar da ılımlı olacaklar. Seni de ılımlı hale getirebilmek için, senin ılımlı Müslüman olabilmen için onlar böyle bir tuzak hazırlıyorlar. Bunu bil. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ Ve asla onlara itaat etme. O kafirlere hiçbir zaman itaat etme. Çünkü biz sana اِنَّا سَنُلْكِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا Sana ağır bir dava vahyedeceğiz. Allah'ın boyasıyla boyanacaksın gecelerden. Allah'ın nuru inecek üzerine. İşte ancak o zaman yeryüzünden o görevi Allah'ın sana vermiş olduğu o kalb-ı sakili, o ağır vazifeyi taşıyabilirsin. İşte Allah bu şekilde eğitiyor, onları bu şekilde boyuyordu. Her gün bir ayet geliyor, Müslümanların bir tarafını boyuyordu. Hazmede hazmede boyanıyorlardı Müslümanlar. Ama daha sonra durum değişmeye başladı. Bir an evvel bir yerlere gelmek istiyor Müslümanlar. Bir an evvel makamları ele geçirmek istiyorlar. Bir an evvel zengin olmak istiyorlar. Bir an evvel İslami sermayeler meydana getirmek istiyorlar. Onun içindir ki sağlam nesiller meydana getiremiyorlar. Neden bugün İslam var olduğu halde, hak var olduğu halde batıl zahil olmuyor? Sebebini açıklıyorum. Sebebini söylüyorum. Hak bir metotla ortaya konulmadığında hak görünmeyecektir. Eğitilmemiş insanlarla büyük hizmetler yapılamaz. Allah'ın boyasıyla boyanmamış kimselerle, Allah'ı sevmeden Allahcı olmuş olan, suni olarak Allahcı olmuş olan, Allah taraftarı olmuş olan kimselerle bir yere varmak mümkün değildir. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سُبْغَى Kimdir Allah'ın boyasından daha güzel boyaya sahip? Kimdir Allah'ın boyasını kabul etmediği halde, benim boyam dediği halde, insanları daha güzel bir boyayla boyamış olanlar kimlerdir? Kıymetli kardeşlerim, eğitilmemiş insanlarla büyük hizmetler yapılamaz. Allah'ın boyasıyla boyanmamış kimselerle, Allah'ı sevmeden Allahcı olmuş olan, suni olarak Allahcı olmuş olan, Allah taraftarı olmuş olan kimselerle bir yere varmak mümkün değildir. Allah'ı sevmeyenin Allah'a hizmet etmesi mümkün değil. Allah'ın boyasıyla boyanmayanın İslam'ı temsil etmesi mümkün değil. O yüzden Allah Azze ve Celle yavaş yavaş eğitmişti ilk nesli. Onları gece namazlarıyla eğitiyordu Allah. Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile nisfahu emin kusminhu kalile evzid aleyhi ve rettilil Kur'ane tertile inne senulki aleyke kavlen sakile. Ey örtüye bürünen peygamberim, geceleyin yatan peygamberim, yatma zamanı değildir. Geceleyin kalkacaksın, gecenin yarısı kadar namaz kılacak, Kur'an okuyacaksın. Veya biraz azaltabilirsin, veya biraz arttırabilirsin. Ve tane tane Kur'an okuyacaksın. Çünkü biz sana inne senulki aleyke kavlen sakile, sana ağır bir dava vahyedeceğiz. Allah'ın boyasıyla boyanacaksın gecelerden. Allah'ın nuru inecek üzerine. İşte ancak o zaman yeryüzünden o görevi Allah'ın sana vermiş olduğu o kavlu sakili, o ağır vazifeyi taşıyabilirsin. İşte Allah bu şekilde eğitiyor, onları bu şekilde boyuyordu. Her gün bir ayet geliyor, Müslümanların bir tarafını boyuyordu. Hazmede hazmede boyanıyorlardı Müslümanlar. Ama daha sonra durum değişmeye başladı. Bir an evvel bir yerlere gelmek istiyor Müslümanlar. Bir an evvel makamları ele geçirmek istiyorlar. Bir an evvel zengin olmak istiyorlar. Bir an evvel İslami sermayeler meydana getirmek istiyorlar. Onun içindir ki sağlam nesiller meydana getiremiyorlar. Her şeyi yaptılar. Mağazalar zincirine varıncaya kadar, dershanelere varıncaya kadar, okullara varıncaya kadar her şeyi yaptılar. Radyolar, televizyonlar, dergiler, birçok şeyler yaptılar. Fakat hiçbir zaman gerçekten Allah'ın boyasıyla boyayacak olan eğitim projeleri geliştirmediler. O şekilde eğitmediler ve eğitilmemiş olan insanlardan hizmet bekliyoruz. Eğitilmemiş olan insanlardan, nefisleri ıslah edilmemiş olan insanlardan, alemleri ıslah etmelerini bekliyoruz. Kendi iç alemlerinde inkılabı gerçekleştirememiş olanlardan, alemlerde inkılap gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Bekliyoruz ama böyle insanlar bir türlü yetişmiyor ve biz hala bekliyoruz. Öyle insanlar yetiştirmeye çalışmıyoruz. Kendimizi de Allah'ın boyasıyla boyamaya çalışmıyoruz. Hatta belki başka boyalarla biraz karıştırıyoruz. Biraz Allah'ın boyası, biraz başka boyalar. Safi bir boyayı bir türlü kabullenemiyoruz. Bize zor geliyor Allah'ın boyası. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Tevrat'tan bazı sayfeler okuyordu ki Efendimiz görmüştü kendisini. Ya Ömer ne yapıyorsun dedi. Tevrat'tan bazı sayfeler okuyorum ya Resulallah dedi. Efendimiz buyurdu ki at elindekini ya Ömer. At o sahte Tevrat'ı. Bırak o sahte Tevrat'ı. Hazreti Musa'nın kendisi bile şu anda aranızda olsaydı onun bile görevi bana tabi olmaktır. Hazreti Musa bile olsa onun da görevi bitmiştir. Artık o da bana tabi olacaktır. Allah Resulü ne yapmaya çalışıyordu? Hazreti Ömer'i neyden korumaya çalışıyordu? Hazreti Ömer'i Allah'ın boyası dışında başka boyalardan korumaya çalışıyordu. Çünkü Müslümanlar daha yeni yeni henüz İslam'ı öğreniyorlardı. Hatta Peygamberimiz ilk yıllarda kendisinin sözlerinin, hadislerinin bile yazılmasına müsaade etmemişti. Müslümanlar vahiy ile ayetle hadisin arasını ayıracak bir olgunluğa, bir ilmi birikime ulaşıncaya kadar hadislerinin bile yazılmasına müsaade etmedi. Ne zaman ki ayetle hadisin farkını anladılar, işte o zaman Peygamberimiz de hadislerin yazılmasına müsaade etmişti. Başka boyalarla insanların boyanmasından, ayetlerin karışmasından, hatta ayetle hadisin bile karışmasından korkuyordu. Kıymetli kardeşlerim, bir çocuk doğduğu zaman Allah Azze ve Celle onun annesine süt verir. Biraz daha büyüdüğü zaman diş verir. Ve yavaş yavaş çorba yer ve daha katı şeyler yemeye başlar. Aynen öyle İslami eğitimden geçmemiş bir insanın imani bir eğitimden geçmesi lazımken evvela, ibadet eğitiminden geçmesi lazımken evvela, Allah'ı sevmesi lazımken evvela, bunlar yapılmadan başka bir takım meseleler öğretildiğinde, işte o zaman o aynen çocuğa kebap yedirmeye benzer. Çocuğa süt değil de kebap yedirmeye kalkarsanız, kebap güzel bir şey olsa bile çocuğa zarar verecektir. İşte aynen o şekilde bir takım meseleler, zamansız meseleler gündeme getirildi. O zamansız meselelerin yüzünden Allah'ı sevmeden Allah yoluna giren nice insanlar töredi. Ve bunlar bir gün geldi, ufak bir rüzgar esiverince, 28 Şubat rüzgarı gibi rüzgarlar esince onlar hemen savruluverdiler. Her biri bir tarafa savruldular. Bunun sebebi sağlam bir eğitimden geçmemiş olmalarıydı. Allah'ın boyası, Allah Azze ve Celle bu boyayla boyanmış olan kullarından bize misaller veriyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Kimlerdir muttaki olanlar? Kimlerdir takva sahipleri? Kimlerdir Allah'ın boyasıyla boyanmış olanlar? Onlar ki darlıkta ve bollukta infak ederler, Allah yolunda harcarlar. Allah'ın boyasıyla boyananlar hem darlıkta hem de bollukta harcarlar. Onlar ki öfkelerini yutarlar. Onlar ki insanları affederler. Onlar ki ihsan eder, iyilik yaparlar. Onlar ki ahitlerinde dururlar. Onlar ki ırzlarını, namuslarını korurlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar ki o müminler Allah'ın boyasıyla boyananlar, eğer bir an ayakları sürçüverse, ayakları kayıverse, bir haddi aşma gösterseler, bir günaha düşüverseler, bir hayasızlık yapsalar mesela veya nefislerine zulmetseler, bir günaha girmek suretiyle kendi kendilerine zulmetseler mesela, hemen Allah'ı hatırlarlar. Zekarullah, çünkü Allah'ın boyasıyla boyanmışlardır. Hemen Allah'ı hatırlarlar. Günah işleyebilirler. Bazen hata edebilirler. Ama hemen Allah'ı hatırlarlar. Ve ısrar etmezler bile bile günahlarından. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile günahlarını ısrar etmezler ve tövbe istiğfar ederler. Allah Azze ve Celle Allah'ın boyasıyla boyananların vasıflarından bize misaller veriyor. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. وَالَّذِينَ مَأَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ Onunla birlikte olanlar, onun izinden gidenler, Hazreti Muhammed'e ümmet olanlar, onlar kafirlere karşı şiddetlidirler. Ruhamâ'u beynehum, kendi aralarında ise şefkatlidirler, merhametlidirler. Allah'ın boyasıyla boyananlar, terâhum rükkân ve succede, onları rükû halinde, secde halinde görürsün. Terâhum rükkân, succede, onları rükû halinde, Müslümanların vasıfları, Allah'ın boyasıyla boyanmış olanların vasıfları, rükû halinde görürsün onları, secde halinde görürsün onları. Simâhum fî vücûhihim mineser sucud. Onların alınlarında nişanları vardır. Secdelerin izlerinden ötürü, secdelerin eserlerinden ötürü, onların alınlarında Allah Azze ve Celle nişan yaratır. Onlara bakıldığı zaman onların yüzlerinde Allah'ın nuru görülür. Onları sen yüzlerinden tanırsın ey Resulüm. Allah'ın boyası kendisini gösterir. O boyayla boyanmış olanlar, onların yüzlerinde Allah'ın nuru görülür. Onlara bakan, yürüyen bir Kur'an görür. İşte öyle. Muhammedur Resulullah. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ Demek ki Müslüman olmak yalnızca Allah'ı sevmek değil. Müslüman olmak sadece Müslümanları sevmek de değil. Müslüman olmak, Allah'ın boyasıyla boyanmış olmak, Hazreti Muhammed'in izinden gidiyor olmak, aynı zamanda kafirlere karşı şiddetli olmakla mümkündür. Onlar sizde sertlik görsünler buyuruyor Kur'an. Allah'ın boyasıyla boyananların özelliklerini sayıyor Allah. Madem ki Allah böyle söylüyor, o takdirde kafirlere karşı buğuz ve kafire karşı şiddet, kafire karşı şiddet derken kafirin karşısında boyun bükmemek, kafirin karşısında taviz vermemek, müminlerin vasıfları. Allah Azze ve Celle böyle bir hareket meydana getirdi. Allah'ın boyasıyla boyanmış bir hareket. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimizin hareketinin rayından sapmaması için, Allah Azze ve Celle ileride sapmaları önlemek için tavizli kabul etmedi. Daha ilk gelen sure, mesela Alak suresinin sonunda, o kafirlere itaat etme dedi. Kalem suresinde öyle buyurdu, Müddessir'de öyle buyurdu. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ Ey Resulüm, o kafirler istiyorlar ki onlara karşı yumuşaklık gösteresin. Alttan alman istiyorlar. Biraz onlardan gibi görünmen istiyorlar. Biraz renkleri böyle karıştırmanı istiyorlar. Gelip sana tekliflerde bulunuyorlar. Gel şöyle ol, böyle ol diyorlar. Gel bir yerde uzlaşalım, anlaşalım diyorlar. Gel anlaşalım diyorlar. Onlar da ılımlı olacaklar. Seni de ılımlı hale getirebilmek için, senin ılımlı Müslüman olabilmen için onlar böyle bir tuzak hazırlıyorlar. Bunu bil. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ Ve asla onlara itaat etme. O kafirlere hiçbir zaman itaat etme.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
İslami hareketin metodunu ortaya koyuyordu Allah Azze ve Celle. Neden bugün İslam var olduğu halde, hak var olduğu halde batıl zail olmuyor? Sebebini açıklıyorum. Sebebini söylüyorum. Hak bir metotla ortaya konulmadığında hak görülmeyecektir. Siz mesela fert olarak kaldığınız müddetçe dünyada hiçbir zaman dünyanın Allah'ın boyasıyla boyanmasını sağlayamayacaksınız. Ümmet olmadığınız müddetçe, ulus devletler olduğunuz müddetçe, yeryüzünde Allah'ın boyasını sağlayamayacak, insanoğlunun Allah'ın boyasıyla boyanmasını sağlayamayacaksınız. Ne zaman ki ümmet olursunuz, o zaman yeryüzünde sözünüz geçerli olur. Ne zaman ırkçılığı bırakırsınız, ne zaman aşiretçiliği bırakırsınız, ırkçılık ve aşiretçilik Allah'ın boyasının dışında bir boyadır. Her kim ki ırkçılık yapıyorsa, o Allah'ın boyasını kaldırmış, başka bir boyayı kabul etmiş demektir. Allah Azze ve Celle ilk İslam cemaati, Peygamberimizin hareketinin ileride sapmaması için ilk günden yöntemi belirliyordu. Ey Resulüm, onlara itaat etmeyeceksin. Eğer onlara itaat edecek olursan renkler karışır birbirine. Renklerin karışmasına müsaade etmeyeceksin. Renklerin, rengin tonunu açmayacaksın. Onlar bunu isteyecekler senden. Nasıl ki bugün mesela ılımlı İslam'ı başarabilmek için bir takım güçler ılımlı laikliği gündeme getiriyorlar. Onlara göre radikal İslam'ın sebebi, radikal İslam'ı onlar radikal diyorlar. Ben Rabbani diyorum. Rabbani İslam'ın sebebi, onlara göre katı laiklik uygulamaları, onların ifadesiyle söylersek, Huntington ifadesiyle, Büyük Orta Doğu Projesi'nin mimarlarından, Medeniyetler Çatışması makalesinin yazarı olan Huntington'un ifadesiyle, faşist laiklik diyor. Faşist laiklik tatbik edildiği müddetçe İslam da katı bir İslam olacaktır diyor. O yüzden laikliği de ılımlı hale getirelim ki İslam da ılımlı hale gelsin diyordu. Yani öyle bir İslam ortaya çıkmalı ki o İslam batılı da kabul edecek. O İslam batılla birlikte, batılın boyasıyla birlikte Allah'ın boyası ikisi bir arada olacak. Böyle bir İslam, böyle bir İslam'a razı olalım diyordu. Böyle bir İslam'a razı olmayacak olursak, katı laiklik uygulamalarını devam ettirecek olursak, o zaman laikliği tümden kaybedeceğiz diyordu. Onun için hiç olmasa laiklikten biraz taviz vermeliyiz diyordu. Şimdi bu onların yöntemi. Onların planları bu şekilde. Allah Azze ve Celle öyle bir metot gönderdi ki, bu metot hiçbir zaman sapmayacak olan bir metot. Bir geminin pusulası güneş olursa o gemi sapar mı? Bir hareketin de pusulası Kur'an olursa, Kur'an'ın hareket metodunu izleyecek olursa, Allah'ın işaretlerine dikkat edecek olursa, Allah'ın yola koyduğu işaretlere, buradan git, buradan gitme dediği o işaretlere dikkat edecek olursa, o hareketin sapması mümkün değil. Pusulası Kur'an olan bir hareket sapmaz. Ama Müslümanlar Kur'an'ı pusula olarak kabul etmek istemediler. Başka pusulalar icat etmek istiyorlar. İşlerine gelen pusulalar icat ediyorlar. Kolaylarına gelen pusulalar icat ediyorlar. Onun için Allah Azze ve Celle Müslümanların şu ana kadar zafere ulaşmalarına ve bu durumdan kurtulmalarına müsaade etmedi. Halen çektiriyor bize. Halen çektiriyor. Allah'ın boyasıyla boyanacaksınız diyor. Başka çareniz yok. Biraz Allah'ın boyası, biraz başka boyalar olmayacak. Boya galip gelir. Boya kendisini gösterir. Boya kendini gösterir. Bir toplumun İslam toplumu olduğunun anlaşılabilmesi lazım. Kendini göstermesi lazım. Bir toplum varlığını ortaya koymalı. Allah'ın boyasıyla şeref duymalı. Ve o boyayı kendi içine sindirmeli. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın boyası ile bir de Allah'a olan muhabbet ile boyanmak, muhabbetullah ile kendimizi boyamak, Allah'a olan aşkı da kastederiz. Bir insan Allah'a muhabbet duya duya öyle bir noktaya gelir ki artık Allah'tan başka bir şey düşünemez hale gelir. Bir aşığın maşukundan başka bir şey düşünememesi gibi. Mecnun'u hatırlayın. Mecnun o kadar Leyla ile meşguldü ki onun dışında bir şey düşünemiyordu. Aşkı mecaziye tutulmuştu. Halbuki Allah Azze ve Celle insana aşk denilen o yüce duyguyu vermişti ki insan o yüce duygusunu Allah'a yönetsin. Onunla Allah'ı sevsin. Fakat insan kendi gibi beşer olanları sever. Aşkı mecaziye kapılır. Aşkı mecaziye kapılmış olunca bir kısmı onun içerisinde boğulur gider. Ama bir kısmı da aşkı mecaziden aşkı hakikiye inkılap eder. Aşkı mecaziyi terk eder ve bir gün gelir o sevdiğini yaratan Allah'ı sevmeye başlar. O güzeli yaratanı sevmeye başlar. O Leyla'yı yaratanı sevmeye başlar. Mecnun gibi. Bir gün Mecnun'un devesi doğum yapmıştı. Deve doğum yaptığı zaman elbette ki yavrusuna karşı çok istek duyuyordu. Onu çok seviyordu. Hayvanlarda da yavrularına karşı şefkat ve sevgi var. Mecnun onun üzerine binmiş ve Leyla'ya doğru gitmek istemişti. Leyla'ya doğru giderken o kadar dalmıştı ki Leyla'yı düşünmeye. Devenin yuları elinden düşmüştü, farkında bile olmamıştı. Ve deve de bunu fırsat bilip tekrar evine döndü. Yavrusunu özlüyordu devede. O da yavrusuyla, yavrusuna aşıktı. Yavrusunun yanına döndü. Mecnun bir an kendisine geldiğinde baktı ki deve yeniden eski yerine dönmüş. Evlerine dönmüşler. Tekrar deveyi kontrolüne aldı ve tekrar sürmeye başladı. Devenin yularını Leyla'ya doğru kullandı. Leyla'ya doğru giderken tekrar Leyla'yı düşüne düşüne daldı. Ve tekrar deve bunu fırsat bildi. Ve tekrar döndü geldi evine. Çünkü o da yavrusunu düşünüyordu. Biricik yavrusunu evinde bırakmış da gidiyordu. Fırsat bulduğu zaman hemen yavrusuna dönmek istiyordu. Mecnun baktı ki bu olay birkaç defa daha tekerrür etti. Mecnun onu Leyla'ya doğru sürüyor. Sonra dalgınlaşıyor ve deve tekrar eski yerine dönüyordu. Mecnun baktı ki bu iş böyle olmayacak. Dedi ki biz senin arkadaşı olamayız ey deve. Yollarımız ayrıdır dedi. Senin aşık olduğun başka, benim aşık olduğum başka, bizim yollarımız ayrı olması gerekiyor dedi. Ve deveden indi, yayan olarak gitmeye başladı. Mevlana bunu anlatır. Mevlana bunu anlattıktan sonra der ki ey Mevlana sen Allah'ı daha çok sevmelisin. Mecnun'un Leyla'yı sevmesinden, devenin yavrusunu sevmesinden daha çok sevilmeye layık değil midir Allah? Daha çok sevmeli değil misin Allah'ı? Ama insan başka şeyleri sever. Halbuki Allah öyle bir aşk vermiş ki insana. Aşk istiyor ki sevdiğimle her zaman beraber olayım. Halbuki hiç kimse sevgilisiyle sürekli beraber olamıyor ve sonunda ölecekler, ayrılacaklar. Halbuki aşk her zaman beraber olmak istiyor. Aşk istiyor ki sevdiğim en güzeli olsun, ondan güzeli olmasın. Halbuki her güzelden daha güzeli var. Onu gördüğü zaman kalbine bir köz düşüyor ve daha güzeli varmış diyor. Üzülüyor, bu sefer onu sevmeye başlıyor. Aşk istiyor ki sevdiğim beni tam olarak sevsin, ihlaslı olarak sevsin, hiçbir menfaat beklemeden sevsin. Halbuki bütün aşıkların birbirinden menfaatleri vardır. Halbuki aşk bunu istemiyor. Bir tek aşk var ki Allah'a olan aşk, işte böyle bir aşk aradığınız zaman ondan güzel olmasın. Hep onunla beraber olayım. Beni tam sevsin, beni ihlasla sevsin. Bir menfaat icabı değil. Böyle bir aşk arayan sonunda Allah'ı bulacaktır. İşte o zaman Allah'ı sevecek ve o zaman işte Allah'ın boyasıyla da boyanmış olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, sözlerime son vermeden evvel Allah Azze ve Celle'nin bütün peygamberleri bu görevle görevlendirdiğini hatırlatmak istiyorum. Bizi başka boyalarla boyamak istiyorlar. O boyaları reddediyoruz. O boyaları bize bulaştırmak istiyorlar. Bir takım entrikalar hazırlıyorlar. Biz o boyalardan kendimizi kurtaracağız. Bizi aşağı doğru çekmek istiyorlar. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmak istediğimiz zaman bizi başka boyalarla boyayacaklar. Şeytan gelecek, bizi başka boyayla boyayacak. Nefsimiz bizi başka boyayla boyayacak. Kafirler bizi başka boyayla boyamak isteyecekler. Ben mesela şu mendili bırakırsam yere düşer. Çünkü onu yere doğru çeken bir yer çekimi vardır. Aynen öyle bizi aşağı doğru çeken, maneviyatımızı, imanımızı aşağı doğru çeken üç tane yer çekimi var. Şeytan, nefis ve çevre, yani insanoğlu bütün bunlarla mücadele edecek. Bütün bunlarla mücadele edecek. Şeytanı yenecek. Şeytan sizi başka boyayla boyamak isteyecek. Şeytanı yenecek. Nefsi yenecek. Ve kafirler sizi başka boyalarla boyamak isteyecek. Onları da yenecek. Hayır, ben Rabbimin boyasına razı oldum. Hem iman esaslarını ondan alacağım. Hem ibadeti, hem ahlakı, hem muamelatı, hem toplumun nasıl idare olunacağını, ailemi, her şeyimi Allah'tan alacağını söyleyen, bütün bunlarla mücadele eden ve bu şekilde yükselen insanlara ihtiyaç var. Nasıl ki mesela uçak gibi güçlü motora sahip olan bir araç dahi yer çekiminden kendisini kurtaramıyor. Uçak bile motorları susuverdiği zaman yer çekiminin etkisiyle yere düşüveriyor. Aynı şekilde güçlü bir motora sahip olmayan insanlar da bu yer çekimlerinin, şeytan, nefis ve çevre, bu yer çekimlerin etkisiyle aşağı doğru düşüyor. Aşağı doğru çekiyor onlar bizi. Bizim bütün bunlara karşı koyabilmemiz, yükselmek istiyoruz. Abdülkadir Geylani gibi olmak istiyoruz. İmam-ı Azam gibi olmak istiyoruz. Bediüzzaman gibi olmak istiyoruz. Seyyid Kutup gibi, Hasan el-Benna gibi olmak istiyoruz. Biz istiyoruz ama şeytan aşağı doğru çekiyor. Biz istiyoruz ama nefsimiz aşağı doğru çekiyor. Biz istiyoruz ama kafirler her balığa göre bir yem hazırlıyor. Her balığa göre bir olta hazırlıyor. Her balığa göre bir usta balıkçı hazırlıyor. Her birimizi bir şekilde avlıyor. Ve bizim yükselmemize müsaade etmiyor. Aşağı doğru çekiyor. Bu yer çekiminden kurtulabilmek için güçlü bir motora ihtiyaç var. Nasıl ki uçak bile atmosferin dışına çıkamıyor. Ancak çok güçlü motorlara sahip olan, çok güçlü yakıtlarla beslenen uzay araçları atmosferi delip geçebiliyor. Aynen öyle. Bizi bu üç tane yer çekiminden kurtaracak olan sağlam ve büyük motorlara ihtiyaç var. İnsanın motoru imanıdır. İnsanın yakıtı, o motorun yakıtı Kur'an'dır, zikirdir. O motorun yakıtı ibadetlerdir. O motorun yapılabilmesi için her ne gerekiyorsa Allah Azze ve Celle göndermiştir. Bu yer çekimlerinden kendimizi kurtarmak ve Allah'ın boyasıyla boyanmak, Allah'ın boyasıyla boyanmış olan insanlar haline gelebilmek. Allah'ın bizden istediği bu. Allah'ın değil, sadece bugün bütün dünyanın bizden beklediği bu. Yeni bir nesle ihtiyaç var. Batının da bize ihtiyacı var kıymetli kardeşlerim. Batının da değerleri tükenmiş. Batının da bize ihtiyacı var. Batı da huzuru yakalamak istiyor. Allah Azze ve Celle bu insanların nasıl insanlar olacağını, hangi insanların bu noktaya geleceğini ifade ediyor bize. Onlar öyle kimselerdir ki اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Öyle kimseler ki onlar Allah'ın boyasıyla boyanmış, yeryüzünde yeni bir medeniyet meydana getirebilecek olan insanlar. Nasıl insanlardır bunlar? Başkalarını boyayacak olan insanlar nasıl insanlardır bunlar? Allah göndermiş olduğu İslam ile hem bizi boyar, hem de bizi başka boyalardan muhafaza eder. Hem aynı zamanda herkesin boyasının ne olduğunu ortaya koyar. göndermiş olduğu İslam ile münafığın münafıklığını ortaya çıkartır. Herkesin boyasını ortaya çıkartır. Kim nedir İslam sayesinde ortaya çıkar. İşte Allah'ın boyasıyla boyananlar nasıl insanlardır? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Onlar ki Allah'a zikrederler. Otururken, ayaktayken, yanları üzerinde, yatarken daima zikrederler. Onların her hali Allah'ı zikirdir. Zikretmek için özel olarak bir araya gelmeleri gerekmez onların. Onların her hali zikirdir. Daima zikrederler. Ve bunun sonunda ve tefekkerûne fî halkis semâvâti vel ard göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler, kafa yorarlar. Bu tefekkürün sonunda derler ki düşündükleri için kainat kitabını okudukları için Rabbena mâ halakte hâze batile ey Rabbimiz derler sen bu kadar kainatı boşu boşuna yaratmış olamazsın derler. Bunun bir sebebi var derler. Bunun mutlaka bir sonu var derler. Bunun mutlaka bir hikmeti vardır derler. Ve mutlaka hesap vereceğiz derler. Subhaneke fekine azaben nar derler. Seni tesbih ediyoruz ey Rabbimiz. Hiçbir eksik sıfatın yoktur derler. Bizi cehennem azabından muhafaza et diye dua ederler. Bunlar Allah'ın boyasıyla boyanmış olanlar göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde kafa yorar. Ve bunun sonunda da derler ki anlarlar meseleyi. Bu kadar kainatı Allah boşuna yaratmış olamaz derler. Mutlaka bunun sonunda bir dünya gelecek derler. Mutlaka bunun sonunda başka bir dünya olmalı derler. Çünkü görüyorsunuz ki yeryüzünde adalet gerçekleşmiyor. Halbuki biliyoruz ki Allah adildir. Adil olan Allah neden yeryüzünde adaleti gerçekleştirmiyor o halde? Madem ki adildir, o halde adaleti gerçekleştirecek. Madem bu dünyada gerçekleşmiyor, demek ki sonraya bırakılıyor. Bunu anlar. Ahiretin olması gerektiğini anlar. Nasıl ki baharda yeniden filizleniyorsa bütün bitkiler, aynen öyle Allah Azze ve Celle kalk dediği zaman, boru çaldığı zaman, bütün bitkiler hepsi aynı anda yeşilleniyorlarsa, aynı şekilde kıyamet borusu, yeniden kalk borusu üflendiğinde, işte o zaman hep beraber kalkacaklar. Çünkü Allah Azze ve Celle adildir ve bu dünyada adalet gerçekleşmemektedir. Ve bu kadar kainat boşuna yaratılmış olamaz. Nasıl ki bir şehre giderken yolda tesisler olur. Siz mesela bir köy yolunda tesis gördünüz mü hiç? Köy yolunda tesis olmaz. Çünkü o yol köye giden bir yoldur. Eğer güzel büyük bir tesis gördüyseniz, dinlenme tesisi gördüyseniz, o yolun sonunda demek ki büyük bir şehre varılıyor. Demek ki o yol büyük bir şehre gidiyor demektir. Koca dünya denilen tesis, bu dünya tesisi eğer bu kadar kainat yaratılmış ise, bu kadar dünyalar yaratılmışsa, milyarlarca milyar galaksiler yaratılmışsa, elbette ki bunun sonunda bir şehre doğru gidiliyor. Allah'ın boyasıyla boyanmış olan kimseler ahiret anlayışına sahip olurlar ve her meselede bunu düşünürler. Bu kadar kainat boşuna yaratılmış olamaz. Bunun sonunda mutlaka bir başka dünyaya gidiliyor derler. Ve onlar bu şekilde ahirete hazırlık yaparlar. Ve bu anlayışları bütün meselelerde onların Allah'ın boyasıyla boyanmalarını sağlar. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın boyasıyla boyanmak kendimizi, ailemizi ve milletimizi Allah'ın boyasıyla boyayabilmek için herkesin mutlaka bu işin içerisinde bir tuzu olmalı. Herkes mutlaka kendini boyamalı. Allah Azze ve Celle ne demişse bütün hayatımızda onun boyasıyla boyanmalıyız. Bazı meselelerde Allah'ın boyasıyla boyanıp, bazı meselelerde başkalarının boyasıyla boyanmak. Bu Kur'an'ı mehcur bırakmak demektir. Furkan suresinde Allah Azze ve Celle bunlardan peygamberin davacı olacağını ifade ediyor. Ve kâler Resul, Resul dedi ki, der ki, ya Rab, inne kavmi tehazu hazel Kur'an'a mehcura. Ey Rabbim, benim bu milletim Kur'an'ı terk olunmuş olarak bıraktılar. Bazı meselelerde Kur'an'a uymuş olabilirler. Fakat başka bazı meselelerde Kur'an'a uymuyorlar. O meselelerde Kur'an'ın boyasıyla boyanmak onlara zor geliyor. Onlar kolay meselelerde Kur'an'a uyuyorlar. Zorlandıkları yerde başka boyaları kabul ediyorlar. Onun içindir ki, kıymetli kardeşlerim, bütün meselelerde Kur'an'a ittiba etmek, bütün meselelerde Kur'an'ın boyasıyla boyanmak, işimize gelse de gelmese de, zorlansak da zorlanmasak da, bütün meselelerimizi Allah'a hakim kılmak zorundayız. Hepinizi bu sözlerle saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Şöyle bir soru var. İsa Aleyhisselam kıyamete yakın cismen, yani bedenen yeryüzüne inecek midir? Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bedenen yeryüzüne ineceğine dair çok sayıda onlarca hadis var. Bir tane iki tane değil. Bunların bir kısmı Buhari Müslim gibi önemli hadis kaynaklarında geçiyor. Bu hadislerin bazıları zayıf mertebesinde olsa bile bir kısmı sahih mertebesindedir. Ve bütün bu hadislerin toplamından anlaşılan şudur. İsa Aleyhisselam inecektir. Nasıl ki zayıf ipler bile bir araya geldiğinde o zayıf iplerden bir halat meydana geliyorsa, aynı şekilde o hadislerin bir kısmı zayıf olsa bile o zayıf hadislerden kuvvetli bir halat meydana gelir. İsa Aleyhisselam'ın ineceği anlayışını kesin olarak ispat eden bir delil meydana gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurmuş ki, Hazreti İsa Aleyhisselam kıyamete yakın bir şekilde iner. Suriye, Şam taraf, Şam topraklarına, Beyaz Minare denilen yere, Şam topraklarına iner. Yani Suriye topraklarına. Ve sabah namazında iner. Müslümanlar sabah namazı kılacakları zaman iner ve onu görünce Müslümanlar onun İsa olduğunu anlarlar. Saçları ıslak gibidir ama ıslak değildir. Üzerinde iki parça elbise vardır. Ve Müslümanların imamı ona buyur namaz kıldır ya Resulallah der. O der ki siz Muhammed ümmeti birbirinize imamsınız. Ve imam geçer namazı kıldırır. Bu cemaat senin cemaatindir der. Senin için toplanmıştır der. Ve sen namazı kıldır der İsa Aleyhisselam. Daha sonraları İsa Aleyhisselam namaz kıldırmıştır. Başka hadislerde İsa Aleyhisselam'ın da namaz kıldırdığı, kıldıracağı bildiriliyor. Fakat bu rivayette Müslümanların imamının namaz kıldırdığı, İsa'nın ona tabi olduğu bildirilmiştir. İlkinde böyle olabilir. Böylece Hazreti İsa Aleyhisselam şu mesajı vermek istiyor. Ben yeni bir kitap getirmiyorum. Ben yeni bir şeriat getirmiyorum. Ben size tabi olarak geliyorum. Ben de Kur'an'a tabi olarak geliyorum. O mesajı verebilmek için Hazreti İsa Aleyhisselam bu ümmetin imamına tabi olur ve onun arkasında namaz kılar. Namaz kılındıktan sonra caminin kapısını açın der. Caminin kapısı açıldığı zaman Deccal askerleriyle karşıda görünür ve İsa'yı gördüğünde tuzun suda eridiği gibi erir ve İsa Aleyhisselam cihat bayrağını çeker ve cihat başlar ve böylece Yahudiler öldürülürler ve her bir dağ ve taş ağaç dile gelir ve ey Müslüman gel burada da bir Yahudi var benim arkama saklanmıştır der ve Müslümanlar o şekilde onlara gerekli olan cezayı verirler ve İsa Aleyhisselam da Deccali Lod'un doğu kapısında tutar ve öldürür. Lod'un doğu kapısı dedikleri yer şimdiki ifadeyle İsrail'in Tel Aviv hava alanı civarına düşmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zamandan yerini gösteriyor. Bugünkü İsrail'in Tel Aviv hava alanının olduğu yerde Hazreti İsa aleyhisselamın orada savaşın oraya kadar geleceği ve orada Deccal'i öldüreceği bildiriliyor. Halbuki Efendimiz bunu söylediği zaman orada ne bir İsrail devleti var ne bir şey. Fakat Allah Resulü o zamandan haber veriyor. Orada olacak diyor olay. Orada demek ki İsrail kurulacak ve orada olacak o hadise. Hazreti İsa ile ilgili hadisler çoktur. 20-30 tane hadisi, bununla ilgili hadisi Mevdudi Siyer kitabında toplamıştır. İsteyenler oraya bakabilirler. Bununla ilgili hadisleri inkar edenlerin hiçbir dayanağı yok. Çifte standart yapıyorlar. Kafalarına göre kim hadisleri alıyorlar, kim hadisleri almıyorlar. Bu çifte standarttır. Buhari'nin, Müslim'in, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un şu hadislerini alıyorsun da neden şu hadisini almıyorsun? Sen muhaddis misin? Kafana göre yorum yapıyorsun. Hadis alenen, açık bir şekilde İsa'nın geleceğini, insanlara komutan olacağını ifade ettiği halde siz hangi mantıkla İsa'nın bedeninin gelmeyeceğini söyleyebiliyorsunuz? İsa aleyhisselam gelecek ve Müslümanlara komutan olacak. Ve onun emrinde Müslümanlar savaşacaklar. Ve 7 sene yeryüzünde kalacak. Bir rivayete göre, bir diğer rivayette 40 sene yeryüzünde kalacak. Bununla ilgili hadis olduğu gibi Allame Keşmiri'nin de ifade ettiğine göre Kur'an'da 4 tane ayetin İsa Aleyhisselam'ın geleceğine işaret ettiğini söyler. Mesela Âl-i İmran'daki ve yukallimu nâse fil mehdi ve kehle ayeti. İsa gelecek beşikteyken ve büyüdüğünde, yetişkin olduğunda konuşacak buyuruyor ayette. Beşikteyken konuşması mucizedir. Yetişkin olduğu zaman konuşması ise mucize değildir. Ama mucize olan bir yerde zikrediliyor. Beşikteyken konuştuğu gibi büyüdüğünde, yetişkin olduğunda, olgun olduğunda, kehil halinde yani Arapçasıyla konuşacak buyuruyor. Kehil halinde konuşması da o halde mucizevi bir konuşma olması icap eder. Çünkü beşikteyken konuşması mucizevidir. Beraber zikredildiğine göre beşikteyken ve kehil halindeyken konuşacak. O halde o kehil halindeki konuşması o da mucizevi bir şekilde olmalı. Mesela normal bir şekilde bizim gibi konuşsa bunun bir mucizevi tarafı olmaz. O yüzden Hazreti İsa'nın yeniden gelmesi durumunda yetişkin olarak gelecek. Yeniden gelmesi durumundaki o konuşması mucizevidir. Yoksa İsa Aleyhisselam hayattayken konuşması zaten mucizevi değil. Zaten herkes konuşuyor. Ama Allah Azze ve Celle özellikle onu belirtiyor. Beşikteyken konuşacak, bir de yetişkinken konuşacak. Arapça alimleri, Arap lügatını çok iyi bilen lügat uzmanları diyorlar ki kehil kelimesi, ayette geçen kehil kelimesinin manası 30 yaşı ile 50 yaşı arası bir görüşe göre. Bir görüşe göre 33 ile 50 yaşı arası. Bir görüşe göre 33 ile 40 yaşı arası. Yani sonuç itibariyle 30'un üzerindeki bir yaş, 33'ün üzerindeki bir yaş daha doğrusu. O şekilde olunca insan ona kehil dönemi deniyor. Yetişkinlik dönemi yani. Ve gerek Hristiyan kaynaklarına göre, gerekse bizim kaynaklarımıza göre Hazreti İsa Aleyhisselam 33 yaşındayken göğe çekilmiştir. Onlara göre çarmıha gerilmiş, daha sonra göğe çekilmiştir. Kur'an'a göre ise çarmıha gerememişler ve Allah Azze ve Celle onu kurtarmış, göğe çekilmiştir. 33 yaşındayken. Dolayısıyla ayette kehil halindeyken diyor. Yani 33 yaşındayken konuşacak. Zaten 33 yaşındayken eğer göğe çekilmeden evvelki konuşması kastediliyorsa bu mucize değildir. Ama ayet mucizeden bahsediyor bize. O halde o konuşma ikinci kez geldiğinde yapacağı konuşmadır. Bu ayet de Allame Keşmiri'nin işaret ettiği gibi ve buna benzer 3 tane daha ayet var. Uzatmamak için söylemiyorum. Bu 4 ayette Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeniden geleceğine Kur'an da işaret etmektedir. Sadece hadisler değil. Malatya'da gerçekleşen son olaylar hakkında kanaatim soruluyor. Bunun amaç ne olabilir deniliyor. Tabii yapanların niyetini bilmek mümkün değil ama görünen köyde kılavuz istemez. Türkiye şu anda bir seçim arefesinde, bununla ilgili olduğu gayet açık meydanda. Bir takım güçler kendi istedikleri kimselerin cumhurbaşkanı olmasını istiyorlar. Bunun için tehdit ediyorlar. Eğer bizim istemediğimiz birileri olacak olursa çok olaylar yapacağız, haberiniz olsun demeye getiriyorlar. Ve Müslümanların başını yakacağız demeye getiriyorlar. 3-5 tane Hristiyan misyonerinin öldürülmesiyle belki binlerce Müslümanın başına belalar getireceklerini haber veriyorlar. Bunun ikazını yapıyorlar. Ve bir takım tehditlerde bulunuyorlar. Ama şu bir gerçek ki kim olursa olsun Türkiye'de fazla bir şey değişmiyor yani. Sağlam bir eğitim metodundan bahsediyorsunuz. Bunun içini biraz açıklar mısınız? Sağlam eğitim metodu derken kastettiğim şu. Öyle bir eğitim ki bütün vitaminleri veren bir eğitim. İman bir vitamin, ibadet bir vitamin, ahlak bir vitamin, ilmi meseleler bir vitamin, cihat bir vitamin, tasavvuf, muhabbetullah, marifetullah, Allah'ı zikir bir vitamin. Bütün vitaminleri veren bir eğitim lazım. Birisini verdiğiniz zaman, diğerlerini vermediğiniz zaman eksik insanlar ortaya çıkıyor. A vitamini verdiniz, B, C, D, E vitaminlerini vermiyorsunuz. Nasıl bir insan olur? Hasta olacak, eksik olacak. Onun için bütün vitaminleri veren bir eğitim projesi lazım bize. Mesela, hatta Müslümanların vahdeti, birleşmeleri de buna bağlıdır. Mesela diyelim ki, bazıları A vitaminine önem veriyor, B, C, D vitaminlerini ihmal ediyor. Bazıları B vitaminine önem veriyor, A, C, D'yi ihmal ediyor. Öbürleri C'ye önem veriyor, diğerlerini ihmal ediyor. Soruyorum size, bunlar anlaşabilirler mi? Bunlar anlaşamazlar. Kendisinin önem verdiği, değer verdiği o konulara temas etmediğinizi gördüklerinde sizi beğenmeyeceklerdir. Ama kendisinin önem verdiği A vitamini, imani meseleler, hem ona önem veriyorsunuz, hem ibadetle ilgili meselelere, hem Allah'ı zikre, hem cihada, hem siyasi konulara, Kur'an'ın önem verdiği kadar önem verdiğiniz zaman, o zaman her kim gelirse gelsin beğenecektir. Ve işte o zaman vahdet gerçekleşecektir. Müslümanların birliği, beraberliği. Aksi halde sağlıksız nesiller ortaya çıkıyor. Şu meseleyi biliyor, diğer meseleyi bilmiyor. Devamlı imanın bir yönünü anlatıyor, diğer yönünü anlatmıyor. Veya devamlı cihadı anlatıyor, imanı anlatmıyor. Devamlı cihadı anlatıyor, Allah'ı zikri anlatmıyor. Allah sevgisini anlatmıyor. Devamlı Allah sevgisini anlatıyor. İlmi meselelerden uzak kalıyor, siyasi konulardan uzak kalıyor. Bunlar sonuçta anlaşamayacaklardır ve eksik olacaktır. Onun için kıymetli kardeşlerim, öyle bir eğitim projesi lazım ki bu proje bütün vitaminleri veren bir proje olmalıdır. Ben gücüm yettiği kadar o vitaminleri almaya ve o vitaminleri vermeye ve yaptığımız programlarda da bütün vitaminlerden biraz biraz koymaya çalışıyorum, zaman müsait olduğu kadar. Elbette ki o vitaminleri alan kişi, alan talebe daha da kendisini geliştirmekle mükelleftir. Eğer kendisini geliştirirse, Kur'an üzerinde çok durursa, Kur'an'ın önem verdiği meselelere önem verecek olursa, en çok okuduğu kitap Kur'an olacak olursa, o takdirde bütün vitaminleri alacaktır. Kur'an bütün vitaminleri vermektedir. Hiçbir kitap bütün vitaminleri veremez Allah'ın kitabının dışında. Başörtüsüyle ilgili bir soru var. Son soru. Baş açarak okumak caiz mi? Nereye gitsem bu soruyu soruyorlar. Hatta burada da geçen yıllarda da hatırlıyorum konferanslarda yine aynı soru soruldu. Tabii yeni kimseler olduğu için ben yine cevap vermek durumundayım. Kıymetli kardeşlerim, lafı eğmeye bükmeye gerek yok. Kur'an'ın ve sünnetin emrine ise açıkça ortaya koymak lazım. Başörtüsü Allah'ın emridir, farzdır ve farzın terki de haramdır. Farzın terki haramdır. İster namaz, ister başörtüsü, ister oruç. Farz terk edildiği zaman haram işlenilmiş demektir. Başörtüsü farz. Diyorlar ki ilim de farz. Hayır efendim, kim demiş ilim farz? Bana bir tane delil gösterir misin yani? Kim diyor ilim farz? İlmin hangisi farz? Elbette ki bazı ilimler farz ama bütün ilimler değil. Mesela matematik de bir ilim. Matematik bilmeyenler günahkar mı? Fizik, kimya bilmeyenler günahkar mı? Biyoloji bilmeyenler günahkar mı? Az bilenler günahkar mı? Hangi ilim farz? Eğer bütün ilimler farz olursa bütün insanlar günahkar olması lazım. Bunlara farz-ı kifaye ilimler deniyor. Yani bir kısım Müslümanların öğrenmesiyle diğerlerinden o görev düşüyor. Ama bir de farz-ı ayn olan ilimler var. Herkesin öğrenmek zorunda olduğu ilimler var. Kıymetli kardeşim, sen o ilimleri hallettin mi? Sen o farz-ı ayn olan ilimleri öğrendin mi? Hayır. Farz-ı ayn'ı öğrenmemişsin, farz-ı kifaye olan ilimlerin farz olduğunu söylüyorsun. Eğer o ilimler, mekteplerde gösterilen matematik, fizik gibi ilimler, eğer farz olmuş ise, farz ise o zaman bilmeyenlerin hepsi günahkar olması lazım. Bunu söyleyebilir misin? Müslümanlardan bir kısmının öğrenmesi yeterlidir. Efendim, o makamları biz kimlere bırakacağız? Yani başkalarına mı bırakalım? Başkaları dediğin kim, bana söyler misin? Başkaları dediğin gavur mu yani? Diyelim ki başı açık olanlar gavur mu? Yani sen başını örtüyorsun Müslümansın da, namaz kılıyorsun Müslümansın da, mesela o gavur mu yani? Bir kere bu anlayış yanlış. Sonra sen başını açtıktan sonra zaten ondan ne farkı kalıyor ki? Farkın kalmıyor. Şu kuralı unutmayın. Bir hadisten çıkmıştır bu Kur'an. Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor ki, ben size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiği kadar yapın. Gücünüz yettiği kadar. Ben size bir şey haram ettiğim zaman ondan kaçının. Kesinlikle kaçının. Buyuruyor. Diyelim ki ilim farz. Peygamberimiz ne buyuruyor? Gücün yettiği kadar yap. Harama girmeyecek kadar. Ama bir şeyi size haram ettiysem ondan kesinlikle kaçınacaksın. Gücün yettiği kadar kaçın demiyor. Kesinlikle kaçınacaksın. Bundan ötürü İslam alimleri bu hadisten bir hüküm çıkarmışlardır. Diyorlar ki alimler, İslam'da farzlar mı önemlidir, haramlar mı önemlidir? Haramlar daha önemlidir. Sana mesela deseler ki, namaz kılmak istiyorsan bizimle kumar oynayacaksın. Yoksa izin vermeyiz deseler mesela, sen kumar da oynayamazsın, namaz da kılamazsın. Çünkü kumar haramdır, namaz farzdır. Farzı gücün yettiği kadar yaparsın. Yapamıyorsan terk edersin, kaza edersin. Ama öbürü haramdır. Allah'a isyan etmiş olursun. Onu yapamazsın. Bir farzı yapmak için bir harama giremezsin. Okumak farz değil de, yani farz olsaydı bile, o farzı yapabilmek için bir harama giremezsin. Efendim işte şu zamanda, böyle bir zamanda öyle gerekiyor. Yani bugün böyle yapmak lazım değil mi? Ben sana Allah'ın emrini söylüyorum. Kur'an'ın emri belli mi değil mi? Başörtüsü farz mı değil mi? Kur'an'la sabit, hadislerle sabit, İslam alimlerinin ittifakıyla yani icma ile sabit. Başörtüsü farz. Sen diyorsun ki şu zamanda farz demeyelim. Delil lazım bunu söylemen için. Hangi delille bunu söylüyorsun? Efendim ne yapalım? Ne yapalım diye bir delil yok. Delil değil bu. Böyle delil olmaz. Bir delil göster bana. Kabul edeyim. Şundan dolayı caizdir de. Benim sana başörtüsünün farziyetini anlatmama gerek yok. Zaten bilinen bir şey. Siz eğer diyorsanız ki şundan dolayı caiz, onu gösterin delilini. Eğer delilini gösteremiyorsanız eski hüküm devam eder. Eski hüküm de nedir? Başörtüsünün farziyeti, açmanın da haramlığı. Bu devam eder. Ben böyle söyleyen, o makamları onlara mı bırakacağız diyen kardeşlerimize ben diyorum ki bir hanım, bir hoca hanım, okulda öğretmen olan bir hoca hanım Adana'da böyle deyip de kendisinin başını açarak görevine devam etmesini tavsiye edenlere güzel bir cevap vermiş. Geçen de öğrendim, birisi söyledi. O cevap hoşuma gitti. Onu söyleyeyim, söylemek istiyorum ben böyle diyenlere. O hoca hanım kardeşimiz diyor ki böyle söyleyenlere, o makamı kimseye bırakma, buraları bırakma diyenlere, erkek Müslüman kardeşlerimiz var diyor. Onlar diyor benim yerime gelsinler, onlar o görevi yapsınlar diyor. Ben başımı açamam, bu harama giremem diyor. Bir sürü Müslüman erkek var, onlar gelsinler bu makamlara gelsinler diyor. Yanlış mı söylemiş? O halde baş açmanın hiçbir delili yok. Kimse kendini kandırmasın. Böyle bir şey caiz değil. Eğer etiket istiyorsanız, geçen de Elazığ konferansında da söyledim. Eğer böyle olan kardeşlerimiz, yani saklamasınlar, ben bu okullarda okudum. Üniversitesine kadar ben başını örtenleri gördüm. Kimse kimseyi kandırmasın. Öyle çok fazla bir İslam'a da hizmet falan dertleri yok yani. Büyük bir ekseriyetinin derdi etiket sahibi olmaktır. Ben onlara diyorum ki gelin, gelin en güzel etiketi Allah size versin. Madem size okulda okutmuyorlar, başınızı örtmenize müsaade etmiyorlar. Gelin o halde her biriniz bir hoca hanım olun. Gelin İslam'ı öğrenin ve hoca hanımlar haline gelin. Ve onlara buna pişman edin. Sizi okula almadıklarını onlara pişman edin. Bundan daha güzel bir etiket yok. Gelin İslam davetçileri olun. Bu peygamberlerin mesleğidir. Bu peygamberlerin şerefidir. Gelin o yola girin. Eğer etiketse işte size en güzel etiket. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Sabırla takip ettiğiniz için hepinizden Allah razı olsun.